İyi pazarlar, iyi günler sayın seyirciler. Bir programda daha birlikteyiz. Sayın Doktor Cihat Gündoğdu ve Sayın Altuğ Berker ile birlikte. Cihat Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, siz hoş geldiniz.
Altuğ Bey siz de hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Bugün nelerden bahsedelim?
Evrim olabilir.
Evet.
Çünkü evrimcilerin atışları aynı şekilde devam ediyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Oysa tamamen yenilgi uğramış olmalarına rağmen hiçbir şey açıklayamazken onlara cevap verebiliriz.
Evet.
İman hakikatleri.
İman hakikatleri olur.
Bulunduğumuz, yaşadığımız çağ ahir zaman,
Evet.
ahir zamanda Mehdi'nin zuhuru söz konusu.
Evet.
Onunla ilgili İslam alimlerinin görüşlerine yer verebiliriz.
Evet, çok iyi olur inşallah.
İnşallah.
Bu evrim tabii çok komik. Böyle pankart açıp değil mi? Şey yapmaya çalışıyorlar. Evrimi zorla ayakta tutmaya çalışıyorlar. Güya işte pankart açınca evrim gerçekmiş gibi göstermeye çalışanlar var. Ki bir ODTÜ'de sende var mı onlar?
Ben öncelikle şeyi gösterelim.
Evet.
Yaşayan bir fosil var. Şimdi evrimciler türlerin zaman içinde değiştiğini, dönüştüğünü, ilkel canlıların olduğunu, onların türleri son buldukça daha modern canlıların ortaya çıktığı böyle bir iddiaları var. Hiçbir bilimsel temele dayanmıyor. Aksine her bulunan yeni canlı, yeni fosil aynı şekilde evrimi yerle bir etmeye yeterli oluyor. Bakın geçtiğimiz günlerde bir ne bulundu biliyor musunuz? Bir mürekkep balığı bulundu. Ama fosil değil, yaşıyor. 300 milyon yıldır yaşamakta olan bir canlı. Onun videosu var. Canlı olarak çekilmiş. Onu izleyelim, uygun görseniz. Bakın. Bu canlı tam 300 milyon yıldır hiç değişmeden bugüne kadar ulaşmış. Okyanusların derinliklerinde yaşıyor. Kaliforniya'da yaklaşık 500 metre suyun derinliğinde saptanmış bu görüntü. Ve bir robotik kamera sayesinde çekilmiş. Büyük bir gözü var görüyorsunuz. Derinlerde ışık çok az olduğu için daha büyük bir göz yapısına ihtiyaç duyuyor. Allah da o şekilde yaratmış bu canlıyı.
Evet. Demek
Burada
ki göz 300 milyon yıl önce de tam olarak var.
tabii
Zaten 500 milyon yıllık gözler de var, mükemmel göz.
500-540 milyon yıllık mükemmel
Evet.
gözler var. Buradaki mürekkep balığının özelliği hiçbir şekilde değişmemiş olması. Yani bunun fosili de var. Aynısını yan yana koyduğunuzda hiçbir değişiklik olmadığı görülüyor. Demek ki evrim falan olmamış. Bir
Evet.
değişim olmamış. Çünkü evrim demek değişim demek. Değişim yoksa evrim de yoktur zaten.
Yoktur. Zaten yaşayan fosilliği itiraf ediyorlar. Ne demek yaşayan fosil? Hiç değişmemiş demek. Hiç değişmemek ne demek? Allah'ın yarattığı çok açık değil mi?
Evet, inşallah. Burada kendine ait özel bir savunma sistemi var. Onu şu an devreye geçiriyor. İçi dışına geçecek şekilde kendini korumaya alıyormuş. Şu anda onu yapıyor.
Bu da çok değişik.
Evet.
İçine dışına hakikaten geçiyor.
Evet. Dinozorlarla
Maşallah.
aynı devirde yaşamış. O devirleri görmüş olan bir canlı bu. Dinozorların soyu tükeniyor çeşitli sebeplerden dolayı.
Evet, dinozorlar 60 yıl önce, milyon yıl önce tükeniyor
Evet.
soyu.
Evet.
Maşallah.
Evet, bu da yine evrimi tek başına çürüten bir canlı olarak Allah karşımıza çıkarıyor. Maşallah.
Evet, şimdi evrimin olmadığı her bakımdan çok açık. Yani ne amino asitin oluşumu açıklanabiliyor, ne proteinin yaratıldığı çok açık. Kendi kendinden oluşamıyor. 300 milyon fosil var. Gene de çıkıp böyle işte pankart açarak, şey ederek, gösteri yaparak böyle ODTÜ'de olduğu gibi bakın mezuniyet töreninde böyle pankartlar açmışlar. Ne diyor? Düşünüyoruz. Öyleyse evrim var. Bakın bu çok anlamsız bir şey. Yani düşünüyoruz o halde varız. O zaman evrim olmuşuz. Yani neye dayanarak? Bakın hiçbir bilimselliği yok. Hiçbir
Evet.
bilimsel düşünce, bilimsel teori. Mesela Big Bang teorisi var. Kimse pankart açıp düşünüyoruz o halde Big Bang var ya da işte Big Bang ile ilgili gösteriler oluyor mu hiç? Hiç olay çıkıyor mu Big Bang ile ilgili? Niye? Kabul edilmiş, ispatlanmış bir teori, değil mi?
Evet, zaten
Bilimsel
tartışmıyor.
evet. Bilimsel teorilerde kimse tartışmaz. Bir
Evet.
olay çıkmaz, kızmaz, pankart
Evet.
açmaz, gösteri yapmaz. Demek ki bu bilim değil, ideoloji.
Evet.
Eğer Allah evrimi yaratmış olsaydı, değil mi? Çaka çaka fosil kanıtı olurdu bunun. Kimse tartışmazdı o zaman. Biz de ona iman ederdik, değil mi? Allah evrimle yaratmıştır diye. Demek ki bu bambaşka bir şey. Nedir? Ateizmin temel dayanağı, değil mi? Ateizmi bilime karşı ayakta tutmak için yaptıkları bir şey.
Evet.
Bir de hırçınlaşıyorlar. Mesela bizim o Roma'daki olayda da öyle olmuştu, değil mi? normalde bilimsel bir teori, bilimsel bir toplantıda hiç öyle olay çıkar mı? Yani böyle mesela şunu göstereyim de seyircilerimiz görsünler, bakın. Bütün dünyanın en ünlü evrimcilerin olduğu bir toplantı. Vatikan'ın ilahiyat fakültesinde düzenlediği, onların ilahiyat fakültesinde düzenledikleri bir toplantı. Burada gördüğünüz, bakın şu önde oturan evrimciler, bütün salon evrimci dolu. Kürsüde dünyanın en ünlü iki evrimcisi var. Francisco Ayala ve Douglas Putuma. Şu anda karaya girmemiş de biraz sonra o da görecek. Burada da en önde gelen evrimciler oturuyor. Değil mi? Evet. Dünyanın 15-20 evet. tane en ünlü ateistini, evrimcisini toplamışlar. Ben şimdi başlıyorum. Diyorum ki Harun Yahya'yı temsil ediyorum diyorum. O anda Douglas Putuma'nın yüzü kağıt gibi bembeyaz oldu. Bilimsel teorilerden bahsettiğimizde önce bir hipotez ortaya atarsınız. Eğer hipotezde gözlemlerle ve deneylerle kanıtlanırsa teori olur. Konuşmacılar bazı iddialarda bulundular diyoruz. Hemen bakın sözümü kesmeye başladı. Neden? Çünkü Harun Yahya'nın ismini duyunca başına neler geleceğini anladılar. Bazı iddialarda bulunan konuşmacılar ama bilimsellerine dayanmıyordu deyip. Bakın hemen halbuki bu bilimsel tartışma bölümü. Yani adı zaten öyle değil mi? Bilimsel tabii. tartışma diye açmışlar.
Evet. Soruları alıyorlar zaten.
Evet. Orada. Soru diyor. Ben de soru soruyorum. Diyorum ki bakın hiç kelime
ama soruyu beğenmedi zaten. Birazdan zaten, soruyu reddedildi.
Zaten soruyu sorunca bakın neler olacak. Soru soruluyor. Soruyu sorunca neler olacak. Bakın şimdi. Bakın soru geliyor. Bize ara geçiş formu gösterebilir misiniz? Ara geçiş formu yoksa evrim yok demektir. Bakın değil mi? Çok açık bir soru. Ara geçiş formu gösterebilir misiniz? Yarım yamalak organları olan, değil mi? Patolojik canlılar. Bak. Burada ne diyor?
Sorunun cevaplandırılmayacaktır diyor.
Çünkü neden? Cevabı yok. Sorunun yolun için. Diyor.
Yani mahkeme değil bir şey değil bu yani.
Evet. Normal hani bakın şimdi bakın.
Ne dediğiniz istek.
Douglas Putuma dünyanın en ünlü evrimci, ikinci numaralı evrimcisi nasıl kaçıyor görüyorsunuz. Diyor ki mikrofonu kapatın diyor. Ne evet. demek bu? Yani soru soruyoruz. Ara geçiş formu gösterir misiniz değil mi? Kardeşim ara geçiş formu mu istiyorsun? Al sana demesi lazım evrim doğru olsa. Hepsinin beti benzi attı. Bakın şimdi toplantıyı organize eden bu da çok değişik. Yani bir Hristiyan üniversitesinde.
Fakültenin dekanı bu.
Evet. Dekanı geliyor dekanı. Ve müdahale ediyor bakın.
İlahiyat Fakültesinin dekanı.
Bakın şimdi mikrofonu alıyorlar görüyorsunuz.
Evet.
Ve alkışlıyorlar bunu. Evet. Yani bu Nazilerde değil mi? Komünist rejimlerde görülen bir şeydi. Evet. Onların ideolojisini laf ettiğinde hemen üstüne çullanırlar. Bu demek ki ideolojileri onların.
Evet.
Delili olmayan bu pagan dinini savunmak adına bakın koskoca saçı sakalı yüzüne karışmış adamlar toplanmışlar. Tek bir soruyla bittiler.
Bir de Vatikan'ın İlahiyat Fakültesi.
Evet, evet. Vatikan'ın İlahiyat Fakültesi. Yani
olacak işi tam ahir zaman evet, özelliği.
Rahipler, keşişler var yani salonda. Onlar dinliyorlar. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Hepsi suskus durumdalar.
Evet.
Bunlar hakimiyet bak, sağlamışlar.
Benim uzmanlık alanım diyor fosiller değil diyor. Kardeşim sen evrimi savunmuyor musun? Dünyanın en ünlü evrimcisi. Douglas Putuma. Sen bana eğer ara geçiş formu gösteremiyorsan zaten sen neyi savunuyorsun o zaman değil mi?
Evet.
Mikrofonu yani geldi bir oldu. Tabii geldi. Mikrofon gidince geldi. Evet,
mikrofon gidince geldi ama bizi susturamaz Allah'ın izniyle.
Sinirleri bozulmuş durumda.
Tabii bittiler. Daha Harun Yahya ismini duyunca zaten böyle baygınlık geçirdi.
Başladılar o an.
Baygınlık geçirdi. Ben bembeyaz oldu karşımda. Ben böyle bir şey olacak zannettim. Yani tam olsa gelip müdahale edeceğiz.
Tam ayetin tecellisi. Yani aslandan kaçan yaban eşekleri gibi.
Maşallah.
Yani Harun Yahya hocamızın ismini duyunca.
Duyunca tabii. Bakın şimdi daha bunda da yetinmiyorlar. Fosiller diyorum bir anda eksiksiz ortaya çıkıyor.
Sen de onun yalan söylediğini, eksik bilgi verdiğini, tamamlayıcı evet. bilgi veriyorsun burada.
Evet.
Söylediği iddiaların saçmalığını anlattın kısaca.
Bakın şimdi ne yapıyorlar? Tek bir soru. Dünyanın en ünlü evrimcileri oturuyor burada dediğim gibi. Hepsi bitti. Yerle bir oldular. Tek
evet.
bir soru daha.
Tartışma hiçbir şekilde şey açık değiller.
Evet.
Tamamen kapalılar. Bakın. Tek yönlü bir ön kabulle ancak.
Olacak şey mi bu yani böyle? Demek ki neyi gösteriyor bu? Evrim bunların dini. Yani batıl bir din.
Evet.
Bu böyle bir bilimle falan alakası yok bunun. Hiçbir bilimsel toplantı
böyle bir şey yaşanmaz. Bu bir dogma. Dogma olarak evet. Kabul ediyorlar bunu.
Ve bunu yapanlar da bakın görüyorsunuz beni dışarı çıkarmaya çalışanlar da değil mi? Vatikan'daki ilahiyat fakültesi görevlileri. Yani
evet. Başta dekanı olmak üzere.
Onaylanmaları beklenen insanlar değil mi? Ateistlerle işbirliği yapıp tek bir soruya bile izin vermiyorlar. Tabii bu yani çok açık kanıtlıyor her şeyi.
Evet.
Yani Vatikan'ın göbeğinde böyle bir şey olması tam hakikaten masonların şeytanın kontrolüne geçmişler demek.
Tabii.
Aynen öyle. Yani bir ilahiyat fakültesinde böyle olabiliyorsa ya Allah'ın adı alınmayacak düzeye getirmişlerse artık düşün artık yani nasıl baskı ortamı kurmuşlar. Hiçbir şekilde bunu tartışmayın. Bunu bu şekilde kabul edin. Ve bu şeyi de konferansı da açanlar kardinaller. Yani özel kıyafetler içinde gelip açtılar. İşte biz bilimden yanayız şeklinde. Darwinizmle Darwinizmi bilim olarak öyle kabul ettirmişler tabii bunları baskı ve şeyle. Baskıyla böyle bir şey imaj oturtmuşlar. Onlar da biz Darwinizme karşı olursak da bilime karşı olacağız şeyinde zihniyetindeler. Onun için gerisinde barış imzalayalım diye böyle bir toplantı düzenlemişler.
İşte bu evet. Aslında şu yaptıkları kendi acziyetlerinin ve mağlubiyetlerinin bir delili.
Tamam.
Başka evet. Hiçbir şey değil.
Evet. Evet. Şimdi demek ki bak Darwinizmi bilmiyorlar. Bir defa bilime aykırı bir teori olduğunu yani hipotez olduğunu bilmiyorlar.
Aslında çok iyi biliyorlar. Yani o şimdi bir tane ara geç formu gösteremeyen adam bilmez mi Darwinizmin geçersizliğini?
Hayır şeyden bahsediyorum. Zorla. İlahiyat fakültesinden evet. Bahsediyorum. Yani Vatikan'dan bahsediyorum. Konunun cahililer bilmiyorlar. Yani onları anlatmak lazım. Biz de gidiyoruz bakın işler doğrusunu anlatalım diye. Orada hayır durun anlatamazsınız falan. Demek ki ne için baskı altındalar?
Ya bu tabii şunu gösteriyor. Yani Vatikan bir avuç masonun kontrolü altında. Papayı değil mi yönlendirmeleri, evet. Kardinalleri evet. Yönlendirmeleriyle samimi olanlarını tabii tenzih ederiz. Ateistlerle ortak toplantı yapıp ateizmi savunuyorlar. Yani ateizmin temeli olan Darwinizmi savunmaya kalkıyorlar ve en ufak bir şeye değil mi tahammülleri yok. Aslında şöyleydi.
Biz bakın, gidip orada bir de evet. Şeyle görüşmüştük ya, bir kardinalle görüşmüştük ya özel bir görüşme toplantı evet. Yapmıştık. Orada ne dedi bize? Dedi ki Papa'nın açıklaması var, biz Darwinizmi kabul ediyoruz dedi.
Evet kabul ediyoruz dedi. Yani Darwinizm zaten ateizmdir. Allah'ın varlığını evet. İnkar eden bir şey. Siz nasıl kabul edersiniz? Dolayısıyla yani böyle pankart açıp bilmem ne bağırarak çağırarak falan Darwinizmi ayakta tutamayacakları çok açık. Bitti yani Allah'ın izniyle. Bütün dünya bakın bu toplantıda Vatikan'daki bu şeyi haber yapmaya hazırlanmış. Hatırlarsanız aylar öncesinden başladılar. Vatikan'da Darwinizmi destekliyor. Demek ki Darwinizm bilimsel diye.
Değil mi? Bütün halklar, haberler, bütün dünya halkları da kabul etsin bu konuyu kapatalım.
Evet diye bu olayı da haber yapacaklardı. Evet. Fakat Allah izin vermedi. Evet. Tam araya girdik böyle çarpıp yere düştüler Allah'ın maşallah. İzniyle. Hocamızı temsilen gittik böyle. Evet.
Meydanı boş görüyorlardı.
Associated Press ve Reuters bütün dünyaya haber geçti bu olayı. İnşallah. Değil mi? Bütün medyada bu olay meydana geldi. Tek bir soruyla nasıl rezil rüsva oldukları. Bir tane lehlerine haber çıkmadı. Bakın Allah nasıl evet. Durdurdu. Bir an bütün tuzakları bozuldu.
Başta hazırlık yapıyorlardı. Evet. Çok böyle güzel haberler çıkıyordu. İşte böyle toplantı olacak. Şunlar daha iyi.
Vatikan'da destekliyor. Demek ki dinle çatışmıyor. Darwinizm evet. Bilimseldir değil mi? Bunu evet. Böyle.
Sonra çıkan haber sizin haberleriniz oldu.
Bütün dünyada. Bakın New York Times, Herald Tribune, The Guardian, Fransız gazeteleri, Amerikan gazeteleri hepsi bu haberi verdiler.
Yani hak geldi, batılın üstüne atılınca paramparça oldu.
Maşallah.
Maşallah.
Bütün o tuzaklar bozuldu maşallah.
Ya zaten hocamızın adını duyunca şey oldu, felç geçirdiler. Felç oldu adam. Yani karşımda görüyorum böyle. Niye bembeyaz olsun insanın bir yüzü? Demek ki hocamızı görse bayılacak, düşük bayılacak.
O yüzden gelemiyordur Dawkins işte zaten.
Evet.
Hayır.
Korkudan bayılacaklar, korkudan bayılacaklar.
İşin iç tarafı, oradaki pek çok rahip ve keşiş de, şimdi Allah'a inanan insanlar tabii ki samimi bir şekilde inananlar yok mu? Mutlaka var.
Evet.
Sonrasında gelip bize özel kartlarını takdim edip, kartvizitlerini takdim edip tanışmak isteyen profesörler oldu İlahiyat Fakültesinden. Hmm. Onlar da bir baskı altında, baskıyı ciddi olarak söylüyorum, yani gerçek olduğu için söylüyorum. Sessiz bir şekilde bizimle tanışmaya geliyorlar. Tebrik ediyorlar, işte çok güzel soru sordunuz, yaptığınız şey işte çok güzel takdir ediyoruz, sizin kitap, sizin kitaplarınız Atlas bize de geldi şeklinde.
Evet.
Hocamıza selam gönderiyorlar ama sessiz bir şekilde.
Yani o Darwinist hegemonyanın altında oldukları
evet.
Belli.
Tabii,
yani.
Biz
evet,
orada evet. Yerle bir edince ortalığı o zaman çıkıp yanımıza geldiler hemen böyle. Şimdi bizi seven bir kardeşimiz, galiba ismi de Furkan.
Furkan Samet.
Samet. Evet. İnternette bir film hazırlayıp MyNet'e koymuş galiba böyle. Çok muazzam rekor kırıyor. Şimdi hep birlikte onu izleyelim. Bakın Darwinistlerin düştüğü durumu anlatan bir film yapmış bu bizi şey, evet. Seven kardeşimiz.
Müzik Siz bu uçağa bindiğiniz zaman mesela bunun yapımcı firması kimdir, nedir, hangisidir diye sorarsınız. Çünkü bir kendi kendine bir uçak olmaz. Bir uçak mükemmel bir mühendislik yapısıdır. Peki siz kendinize aynaya baktığınız zaman bunun sahibi kimdir, bunu yaratan kimdir diye hiç düşünmüyor musunuz? Yani bir uçak bile kendi kendine olamadığına göre.
Uçak kendi kendine değil ama mühendis yaparken neyi kullanıyor? Çelik kullanıyor değil mi? Kablo kullanıyor, evet, vesaire, evet. Kullanıyor vesaire kullanıyor. Peki maddeler nereden geliyor? Şimdi bakın doğal seçim.
Doğadan geliyor, tamam, doğru.
Tamam,
ne
doğadan geliyor.
Bizde annemiz babamız yok.
Yani evimin durumu işler acısı. Maşallah. Evet, maşallah. Hocamız Seyit Battal Gazi gibi çıktı.
Maşallah.
Bir çaktı inşallah. O putları, değil mi? Yerle bir, tuzla buz oldu Allah'ın, evet, izniyle. O putu ahir zamanda çıkıp dünya çapında yerle bir etti maşallah.
İnşallah, elhamdülillah. Şimdi burada tabii Adnan Bey'in yaptığı icraatların gücü nereden geliyor? Bir defa Kur'an'daki tebliğ metot yöntemlerini kullandığı için. Şimdi halka çok güzel, milletlere çok güzel ulaşabiliyor elhamdülillah. İnterneti çok güzel kullanabiliyor inşallah. Ve kitaplarını tabii ki ücretsiz olarak dağıtıyor. Hiç menfaat beklemeden. Bugün kitaplar milyonlarcası indiriliyor internetten. Her gün milyonlarca indiriliyor artık kitaplar. Maşallah. Ve çünkü olay tamamıyla fikri bir mücadele. Entelektüel yani bir mücadele.
Rakamı da söyleyelim. 84 milyon kitabı satılıyor son bir sene içerisinde.
Evet.
100 milyondan fazla şey var, indirme var internet sitelerinde.
Maşallah.
Maşallah. 109 milyonmuş hatta.
Artık bilgi çağındayız. Bilgi teknolojilerini çok iyi kullanmak tabii ki gerekiyor. Adnan Bey de bunu çok güzel başarıyor Allah'ın izniyle maşallah. Ve burada bakın dünya, Adnan Bey'in hep söylediği bir şey var. Türk milleti dünyaya lider olacak diyor. Gerçekten de bakıyoruz, lider olmaya başlamış. Bugün Allah'a inananların en yüzde olarak en büyük olduğu ülke neresi diye baktığımızda Türkiye %99 oranında.
Maşallah, evet.
Sonra Amerika geliyor. Bakın Türkiye lider olmaya başlamış zaten. İnanç noktasında, inançlı millet noktasında dünyaya şu anda lider inancıyla, Allah'ın izniyle inşallah. Ve bu artarak devam edecek inşallah.
Tabii bu şunu gösteriyor. Mehdiyet'in zıl ve gölgesi, değil mi? Bütün dünyayı kapladı. Hakikaten materyalizm, Darwinizm, ateizm şu anda tepe taklak vaziyette. Bütün ülkelerde oranlar tersine dönmeye başladı, değil mi? İngiltere'de, evet, %75 Allah'a inanıyor artık. %25'lere düştü evrim. Tepe taklakta gidiyor dümdüz aşağıya doğru. Türkiye'de %99 Allah'a inanıyor. %1 işte böyle birkaç tane pankart açan kıyıda köşede marjinal bir grup kalmış. Onlar bağırıp çağır bir gürültü yapmaya çalışıyorlar ki onu kimse dinlemez artık.
Demagoji halkı yapmaya çalışıyorlar. Evet. İşte az önce o videoda da gördünüz. İşte o evrimci olarak Türkiye'nin en önde gelen evrimcileri onlar. Bir işte o bir bay var, bir de bir bayan var. Söylediği şeyler ne kadar saçma. Yani komik. Artık biz de yani gülmemek için kendimizi zor tutuyoruz.
Yani o Türkiye'deki evrimcileri değil mi? Bırakın onların ağa babaları vardı işte Roma'daki evet. topluluk. Hepsi yerle bir oldu. Yani Dawkins'in en son açıklamaları var. Şimdi onun da filmini gösterelim.
Bir şey ekleyeyim unutmadan. Tabii. Demin söylediğinize ek olarak. Yani İngiltere'de %25'e inmesi, Türkiye'de %90'ların üzerine çıkması Allah'a inancın.
İnşallah.
Bu kendiliğinden olmadı. Yani bunu görmek ve takdir etmek gerekiyor. 1980'lerden sonra özellikle Sayın Adnan Oktar'ın bu konuda özel olarak ilgisiyle ve çabalarıyla değil mi? 40 bin sayfa üzerinde bir külliyatla internet sitelerinde 300 tane internet sitesinde onun kaynak olarak kullanılmasıyla değil mi? 60 dile çevrilmiş kitaplarıyla ve bu konuda dünyada Sayın Adnan Oktar tek bu konuda fikri mücadele yürüten.
Evet.
Dolayısıyla 70'lerde böyle değildi. Herkes hatırlar o jenerasyona da yaşamış insanlar. %50-50 idi Allah'a inanma oranıyla evrime inanma oranı. Türkiye'de de böyleydi çünkü etkisi vardı Batı'nın ve diğer ideolojilerin. Ateizm, Marksizm, 68 gençliğinin. 1980'den sonra yükselmeye başladı ve şimdi 90'ların üzerine çıktı. Hocamızın çalışmaları vesilesiyledir. Bunu görüp takdir etmek önemli bir şey.
Evet. Yani %25 indi derken %75 oranında evrime inanmayan, yaralılışa inanan var. Evet. Onu hemen o şekilde şey yapalım, doğru. ifade etmek daha doğru.
İngiltere'de bu.
İngiltere'de evet.
Evet. Yani %75'e Allah'a inanıyor.
Evet.
Darwinizme inananlar %75'e düştü.
%25'e düştü.
Pardon %25'e düştü. Yani
ya Allah'a inananların oranı artmış oldu.
İngiltere Darwinizmin kalesi zaten %90'ların üzerinde evrimciydi İngiltere. Öyle bir konu yoktu değil mi İngiltere'de?
Evet.
Tepe taklak oldu. Şimdi bakın Dawkins değil mi? Dünyada bir numaralı Darwinizmi savunan ve azılı bir ateist. Bakın şimdi burada bir açıklaması var. Onu da hep birlikte izleyelim.
Yine yeni bir orijinal bir açıklama mı?
Evet. Kiliseye gidiyor. Evet, ne oldu? Bir dakika hemen bir teknik arıza oldu. Düzeltelim.
İnşallah. Dawkins'in özelliği bir...
The human religious impulse does seem very difficult to wipe out.
Bir kararlılığı vardır diyor dinin diyor. Sebat böyle azim insanın içinde. Bunu diyor hiçbir şekilde kaldıramazsınız diyor. Bu da beni diyor çok kederlendiriyor diyor. Şey ediyor diyor. Sen kardeşim yani vicdanın sesini dinlesene değil mi? Yani çok açık bir şekilde söylüyor zaten. Yani söylediği o. Vicdanımı bastıramıyorum ben diyor değil mi? Din ne demek? Din Allah insanı din fıtratı üzerine yarattığını bildiriyor bakın Kur'an'da evet. değil mi? Allah yüzünü ona çevir diyor seni din fıtratı üzerine yarattım ben diyor Allah Kur'an'da.
Evet.
Yani insan bu fıtrat üzerine yaratılmış. Herkes bilir Allah'ın yarattığını. Demek ki o da farkında değil mi?
Evet.
Bu kederleniyorum diyor, üzülüyorum diyor zaten diyor. Yani bunu diyor kaldıramazsınız diyor tamamen diyor. Ne yapsanız diyor ortadan kaldıramazsınız diyor din inancını değil mi Allah inancını.
İnşallah.
Ben de bunu üzülüyorum diyor. Sen...
Şeytan üzülür.
Evet yani bunu üzülecek bir şey yok. Gayet basit. Vicdanın sesini dinleyeceksin. Allah'ın yarattığını kabul edeceksin.
Evet.
Nitekim o noktaya gelmiş artık. Öyle anlaşılıyor.
Söylediğiniz ayeti evet. okuyayım isterseniz. 30. surenin 30. ayeti Rum suresi. Şeytanları Allah'a sınırım. Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen bir hanif olarak dine Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır.
Maşallah.
Allah'ın yaratışı için hiçbir değişme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler.
İnşallah.
Evet.
Şimdi bilimi dinle karşı karşıyaymış gibi göstermeye çalışıyorlar ki bu o kadar saçma ve temelsiz bir iddia ki hiçbir dayanağı yok. Şimdi çünkü bakın İslamiyet'in Orta Doğu'da yayılmasıyla beraber bakın 7. yüzyılda bir bilimsel bir atılım oluyor. Bağdat'a bakıyorsunuz ilmin merkezi olmuş. Bütün işte cebir ilmi ilk orada başlıyor. İlk kitaplar orada yazılıyor. Daha sonra bakıyorsun astronomi ile ilgili gelişmeler oluyor. İşte tarihleme tam olarak hesaplanıyor. İşte 365 gün olduğu tam olarak hesaplanıyor. İşte dünyanın yuvarlak olduğu, işte güneşin etrafında döndüğü, güneşin de sabit olmadığı vesaire bunlar çıkarılıyor ortaya. Ondan sonra bunlar batıdaki pek çok insana da örnek oluyor. Endülüs'te bu kitaplar tercüme ediliyor ve Avrupa'ya da bu şekilde, Avrupa o karanlık çağdan da bu şekilde çıkıyor.
Tabii İblis İnan'ın kitapları, Ali evet. Kuşçu Ayın Haritasını yapmış evet. mesela.
Mesela İbni din, Heysem, Biruni. Din hep böyle bilimi karşısında bir engelmiş gibi göstermeye çalışıyor ama öyle bir şey yok. Çünkü mesela ben İngiltere'de gittim. Cambridge'in bir amblemi var. Cambridge Üniversitesi'nin. Üzerinde ne yazıyor biliyor musunuz Latince? Diyor ki Rabbim benim nurumdur diyor. Benim yolumu aydınlatan ışığımdır diyor.
Ne güzel.
Yani daha ne desin? Yani Allah inancıyla ben önümü görürüm. O beni aydınlatır. Gerçekleri bu şekilde bulurum diye onlar da ifade etmişler.
Onunla bilim yapıyoruz diyorlar.
Onunla bilim yapıyoruz diyorlar. Evet. Yani bakın pek çok örneği var. İbn Sina yine bunlardan biri.
Evet. Batı'da Avicenna ismiyle tanınıyor İbn Sina. İbn Sina'nın Tıp Kanunu isimli kitabı Türkçe tercümesiyle Avrupa'da bakın 800 sene standart tıp kitabı olarak okutuluyor. Modern tıbbın kurucusu. Hı hı. Bakın Piri Reis aynı şekilde dünyanın haritasını bugüneki haritalara tam uygun bir şekilde çizen ilk kişilerden bir tanesi. Devam ediyoruz. Ali Kuşçu yine o da ayı değil mi? Haritasını çıkartan bir kişi. Evet. Yani o zaman ne teleskop var ne başka bir şey var. Ayın haritasını çıkartmış.
Evet.
Bakın.
Hatta diyorlar ki bunlar uzaylılardan yardım mı aldılar?
Evet. Evet. Ebu Cafer yani, İbni Cezzar şey. Tıp. Bağdadi anatomi, modern anatomiyi kuranlar. Zekeriya Kazbini kalp ve beyin konusunda uzman. İlk defa şey diyor. Anatominin babalarından bir tanesi. Beyruni var mesela Beyruni. Astronominin, modern astronominin kurucularından.
İlk kitaplarını mi? Yazanlar bunlar.
Evet, İbni Heyzem modern optiği kuruyor. Evet. Kindi fizik yani en büyük fizikçilerden bir tanesi.
Battani matematik.
Evet.
İbni Heysem'in optik kitabı ilk olarak Avrupa'da şey yapıyor, tercüme ediliyor. Ve optik bilimi ilk olarak bu şekilde ortaya çıkıyor. Daha öncesinde bilmiyorlar işte gözün nasıl çalıştığını, işte merceklerin kırılması, gözlük vesaire bunların hiçbir ne haberleri yok. İlk olarak İbni Heysem'den sonra bu anlaşılıyor.
Tabii daha da var da sayabiliriz. Evet. El Cebir var mesela. Yani evet, Cebir'in kurucusu.
Şimdi şunu gösteriyor. Bir kere Kur'an bilime yol gösterir. Bakın hocamızın da kitaplarından bir tanesi bu.
Evet.
Kur'an hakikaten bilime yol gösteriyor. Çünkü Allah bize değil mi bilim yapmayı emrediyor. Ancak diyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, içi alim olanlar içi titreyerek Allah'tan korkar diyor. İnşallah. Gerektiği gibi korkar diyor. Evet, değil mi? Inşallah. Bunun için bilim hakikaten bir vasıta. Allah'a tesbih eden bir vasıta olmuş oluyor. Allah'ı yücelten, Allah'ın gücünü kavramamıza vesile olacak bir araç. Bilimin amacı budur zaten. Evet, çünkü bilimi yaratan Allah'tır.
Tabii. Bakın ayet-i evet. kerimede Allah, Yüce Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun ayetlerimi nefislerinizde ve afakta size göstereceğim diyor. Yani evet. hem içinizde hem de dışarıda incelediğinde insan tabii ki Allah'ın varlığının delillerini görüyor. Şimdi bir bitkiye baktığımızda o bitkinin kara topraktan öylesine yeşil ya da kırmızı bir gülün açması veya evet. bir elma gibi bir meyvanın çıkması, kuru bir daldan, öldükten sonra ağaçtan çıkması zaten Allah'ın zaten yaratmasıyla olabilecek bir şey.
Evet.
Kendi kendine bunun olduğunu iddia etmek çok mantıksız, hiçbir temele dayanmıyor.
Hayır, öyle rezil oluyorlar ki şu anda zaten yani böyle. Çünkü modern bilimsel veriler, bakın genetikten, mikrobiyoloji, biyokimya, fizik, astronomi, paleontoloji, biyoloji, karşılaştırmalı anatomi, hepsi evrimi yalanlıyor ve kusursuz bir yaratılışı ortaya koyuyor. Allah'ın sonsuz evet. yaratma gücünü ortaya koyuyor. Dolayısıyla korkunç derecede rezil oldular. Tabii bunu, bu bilimsel gelişmeleri kafalarına vuracak birisi oldu dünyada. Allah hocamızı vesile etti.
Evet.
Değil mi? O zaman rezil olduklarını anladılar. Onun için mikrofon kapmalar, pankart açmalar son böyle artık acizlerini evet. gösteriyor. Şimdi, derbimizim gidiyor çünkü ellerinden. Bitti.
Şimdi bilim dünyasına hakim olan doktrin şuydu. Bu 19. yüzyıldaki hakimiyetten bahsediyorum. Bu Darwinizmin oturmasıyla beraber. Şimdi doğadaki her şeye güç vermeye başladılar. Şamanizmde olan bir şeydir bu. Yani doğadaki her şeye ayrı ayrı güç verilir. İşte şimşeğin gücü, kendine ait bir gücü vardır. Ondan korkarlar. Ondan sonra işte güneşten korkar, güneşin kendine ait gücü vardır. İşte depremin kendine ait gücü vardır vesaire. Bunlardan ayrı ayrı korkarlar. Şimdi bakıyorsunuz bilim dünyasına da bu saçma düşünce, saçma ilkel anlayış o yine hakim olmuş. Nasıl hakim olmuş? Diyorlar ki biz diyorlardı ki daha doğrusu. Biz sebepleri bulursak, sebepler kendi kendine her şeyi açıklar. Bu sebepler dahilinde işte diyelim ki işte şeker hastalığının sebebi işte insülin hormonunun olmaması gibi bir sebep. O zaman neymiş? Ha, bunun sebebi anlaşıldı. Evet anlaşıldı. Peki ama bakalım yani insülin nasıl bir şey? Kendi kendine bir mucize zaten. Yani bunun sebebinin anlaşılması Allah'ın varlığını dışlamaz. Dahası işte orada zaten başlıyor. Olay orada zaten. Yani onun kendi kendine olamayacağı, insüline güç vermek olmaz. Şamanist mantık bunu gerektiriyor. Yani böyle lanse ediyorlardı. İşte tıpta da işte biyokimyada da böyle bir bilim anlayışı oturtmaya çalıştılar kendilerince. Ve Allah'ın inancı bu şekilde örtbas etmeye çalıştılar. Yani insanları alıkoymaya çalıştı şeytan bu şekilde.
Evet.
Oysa biz ne kadar detayına inersek bir defa onların tek başlarına hiçbir şekilde yaratıcı güçleri olmadığını moleküllerin, atomların onu görmüş oluyoruz. Neyi görüyoruz? Kendi ifadeleriyle söyleyeceğim. Benzetmek gibi olmasın haşa. Görünmez bir el diyorlar. Bunları yapıyor diyorlar. Şimdi ne demek bu? İşte Allah'ın gücü. Allah'ın her yere hakim olan gücü. O molekülleri nasıl birbirleriyle atomlarını, elektronlarını yer değiştirtiyorsa o şekilde yaratıyor. İşte yaratışını Allah'ın izliyoruz, görüyoruz, şahit oluyoruz detaylarıyla.
Maşallah. Şimdi tabii şu konu çok önemli. Yine tekrar tekrar vurgulamakta yarar var. Darwinizm ateizmdir ve bütün sapkın felsefelerin de temeli oluyor. Şimdi mesela hocamız yurt dışına bağlandığında da öncelikle o konuyu soruyorlar. Yani Darwinizmin geçersizliğini anlattıktan sonra hocamız bilimsel olarak zaten birkaç cümlede bitiriyor Allah'ın izniyle. Hemen arkasından şunu soruyorlar. Peki diyorlar, Darwinizmin terörizmle, komünizmle, anarşizmle ne ilgisi var diye soruyorlar. Şimdi bunu bilmekte yarar var. Hakikaten bazı insanlar diyor ki ne alakası var kardeşim Darwinizm bilimsel değil. Bir kere Darwinizm batıl bir din,
evet,
bir öğreti. Neyi getiriyor? Bakın, çatışma mantığını getiriyor. Bunu komünizmi savundu zaten bu. Yani mesela Karl Marx değil mi? Evrendeki tüm gelişmenin çatışma sayesinde olduğunu iddia eden diyalektik mantığını, ki diyalektik materyalizm maddenin zıtlıklar içinde gelişeceği mantığını alıp komünizme uyarlamıştır. Değil mi? Engels ve Marx tarafından ortaya atıldığında diyalektik yöntemiyle açıklamaya çalıştılar. Hı hı. Diyalektik materyalizm değil mi? Zıtlıklarla insanlık tarihinin çatışmadan ibaret olduğunu ve tarihin formülünü bulduğunu iddia etmişti Karl Marx. Şöyle demişti, proletarya ve mevcut demişti çatışma günümüzde proletarya ile burjuvazi arasında oluyor, kapitalist sistem arasında. Bu proletarya sınıfı o kadar ezilecek ki bu ezilme sonucunda bütün ahlaki değerlerini kaybedecek, ahlaki milli değerlerini kaybedecek, din değerlerini kaybedecek ve bunun sonucunda bir sınıf bilincine oluşacak ve kapitalizmi ortadan kaldırarak sınıfsız bir toplum haline geçeceğiz diye iddiada bulunmuştu. Hatta şöyle demişti, bakın tarih boyuncaki toplumların dörde ayırmıştı. İlkel komünel toplum, kölecilik, feodalizm ve kapitalizm. Kapitalizmden sonra da komünizm hakim olacağını iddia ediyordu. Şimdi hocamız bunu açıkladı. Günümüzde zaten var bunlar, değil mi? İlkel komünel toplum dediği iddia etti. Bugün Afrika'da kabileler var, komün hayatı yaşıyorlar. Değil mi? Bilinen bir şey bu, gerçek bu. Kölecilik var. Kapitalizm yine var. Değil mi? Komünizm de aynı anda var. Yani dolayısıyla bütün öngörüleri yanlış çıktı. Hatta yanlış çıktığı için komünizm kendiliğinden olacağını iddia ediyordu. Bu proletaryanın, işçi sınıfının çok aşırı ezilmesi sonucunda, değil mi, sınıf bilincine ulaşıp hakim olacağını iddia ettiği zaman bunun kendiliğinden olacağını varsaymıştı. Halbuki ne oldu? Komünizm kendi kendine olmadı. Bunun üzerine kanlı Bolşevik ihtilalini yaptılar. Kim yaptı? Lenin yaptı. Lenin ne diyor? Değil mi? Karakolları basalım diyor. Devletin bütün mallarına el koyalım diyor. İnsanların mallarına el koyalım diyor. Bankaları polisleri soyalım, öldürelim. Askerleri öldürelim ve silahlı olarak, evet, terör savunuyor zaten. Değil mi? Terör mantığını savunan.
Korku yayalım diyor toplumda.
Tabii. Terör mantığı, bakın diyor ki Lenin. Terörü prensip olarak hiç reddetmedik ve hiçbir zamanda reddetmeyiz diyor. Lenin polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkartmak, devletin hazinelerinden paraları almak, devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı. İnsanları öldürerek, bakın sırf öldürmekten, kandan bahsediyor. Bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır. Kim savunuyor bunu bugün günümüzde? PKK mesela savunuyor, değil mi? Bütün terör örgütlerinin temel mantığı, evet, Darwinizme dayalı olan bu çatışma mantığının uyarlanmış halidir.
Ya terörü kullanan kimse zaten bu mantık çerçevesinde hareket eden insanlar.
Evet, tabii mesela Bölücübaşı'nın bakıyoruz, bakın
hangi
ifadeleri var.
Hangi ülkede olursa olsun tabii.
Değil mi? PKK lideri aynı şeyleri söylüyor. Darwinizmi savunuyor. Diyor ki insan türünün Homo sapiens türünde günümüzün dil yapısında yol açan kavrama, Bölücübaşı'nın sözleri bunlar, yol açan kavrama sürecindeki sıçrama iradeli toplum oluşumlarına sıçratma imkanı vermiştir. Yabanıl toplumlar aşamasında insan grupları bir nevi gelişkin hayvan topluluklarının düzeyini yaşıyordu.
Evet.
Şimdi Leninist, Stalinist bir örgüt bu, değil mi? Çatışma mantığını almış. Nereden almış? Bakın söylüyor, Darwinizm'den almış.
Evet.
Bunu bu kan ve terör şeklinde insanlığa uyarlamışlar. Bu hep böyle. Faşizmde de böyle mesela, değil mi? Adolf Hitler çıkıyor, Alfred Rosenberg. Faşizmi, nazizmi, kanlı nazi ideolojisini ortaya atanlar. Aynı mantığı savunuyorlar. Benim Kavgam isimli kitabı zaten o kavga çatışma mantığını Darwinizm'den alıyor. Irkçılığını da bilimsel delili Darwinizm'dir diyor. Almanları çıkartırsanız diyor dünya milletlerinden, maymun dansından başka bir şey kalmaz diyor geriye. Ne yaptı? Hastaları, zayıfları, değil mi? Öjeni vardı o dönemde.
Kendi halkına da zulmetti.
Yok ettiler. Evet. Değil mi? Suni döllenme çiftlikleri kurdular böyle. Özel olarak bireye getirip üstünlük elde edeceğini, daha yani evrimleşmiş hayvan çeşidi haşa üreteceği böyle çiftlikler yapmaya kalktı. Ne oldu? 55 milyon insan katledildi. Sıkma sakma fikirler yüzünden. Mussolini ve Hitler döneminde, değil mi? Faşizm. Kapitalizm aynı şekilde. Bugün vahşi kapitalizm, değil mi? Bireyler arası çatışma diyor. Ezilen altta kalanın canı çıksın mantığıyla, değil mi? Güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider mantığı. Bu da Darwinizm'den uyarlama. Bütün savaşların temelinde, değil mi? Kan dökmenin temelinde şeytan bunu kullanıyor. Bunun evet. için Darwinizm'in bitirilmesi çok önemli, kazınması.
Yani insanlara korku yayan, ondan sonra çeşitli patlamalarla insanları, masum insanları öldürerek, mesela otobüse giriyor, masum çocukların ve yaşlı kadınların olduğu bir otobüsü rahatlıkla patlatabiliyor.
Evet.
Veya işte bir köyü bombalıyor. Köyde çocuklar var, aileler var. Hiçbir şeyden haberi olmayan. Bu Afganistan'da da bu şekilde yapanlar var. Pakistan'da da bu şekilde yapanlar var. Hindistan'da da yapanlar var. Irak'ta da yapanlar var. Filistin'de de yapanlar var. Değil mi? Yani bunlar kim yaparsa yapsın. Bir defa bunlar tamamen Kur'an'a aykırı şeyler. Kur'an ahlakına tamamen zıt. Allah'ın tamamen lanetlediği hareketler bunlar.
Evet.
Çünkü bir defa orada intihar eden kişi öncelikle kendisini öldürmüş oluyor ki.
Haram.
Haram.
Sonsuza
kadar cehennemi zaten hak etmiş oluyor. Allah'ın kesin ayeti var. Ve bir masum insanı öldüren zaten bütün insanları öldürmüş gibidir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Bir tane masum insan ölürse zaten en büyük günahı yine işlemiş oluyor. Kendisini de öldürmüş olduğu için tevbe etmeye zaten vakti kalmadığı için tamamen cehennemi hak etmiş oluyor.
Evet.
Şimdi PKK, Marksist-Leninist bir terör örgütü. Yani bu evet. zaten kurulduğundan beri orak çekiç, yani bütün o komünist amblemleri içeren bir şeydi. Ve aynı zamanda söylemleri de, kitapları da demin de okuduğunuz Darwinist'tir. Ve Marx da diyor zaten, bu bizim tabii temellerimizin, şeyini, fikirlerimizin temelini oluşturuyor. Bu,
diyor Doğu tarihi temelini oluşturuyor
evet.
diyor.
Yani bu harekete başlarken şimdi komünist bir devrim yapmayı amaçlayan bir örgüt bu. Diğer bazı vatandaşlarımızın şeyini arkasına sığınarak, onu böyle kalkan gösterge yaparak normalde bir ayaklanma, klasik Lenin'in istediği bir devrim mahiyetinde komünist bir rejim getirmeye çalışmak, bir toprak elde etmeye çalışan
evet.
Darwinist, komünist, Leninist, Marksist bir örgüt. Hı hı. Şimdi bunlarla tabii ki askerimiz, polisimiz, Allah razı olsun, bunlar mücadele edilecek. Çünkü eli silah olan bir adama karşı tabii ki güvenlik güçleri korumak zorunda, vatanı koruyacak, insanımızı koruyacak, doğru. Ama bunların elinden silahı indirmek için önce kafaların içindeki o yanlış düşünceyi yok etmek gerekiyor.
Evet.
Yani Darwinizm bunların o temel tabii fikirlerini oluşturduğu için en temelinde o var. Yani onu aldığınız zaman ne komünizm kalır, ne Marksizm, ne Leninizm.
Ondan dolayı inanıyorlar, ondan
şey
dolayı
kalmaz.
Takip ediyorlar.
O yüzden en temeline inmek gerekiyor. Evet. Yani olayın özü budur. Allah razı olsun Sayın Adnan Oktar. Bu öze yönelik çalışmayla, PKK'yla fikri mücadeleyi Türkiye'de tek başına yürüten insandır.
Evet.
Ve en etkili yöntem, metot da budur. Başka türlü olmaz. Yani siz...
Korkmadan, çekinmeden. Mesela bakın, askerlere bile silahlı saldırı düzenleyebilen bir örgüt. Adnan Bey, Allah razı olsun, tek başına, hiç korkusu Allah'tan yalnızca korkar. İnşallah tek başına mücadele edebiliyor. Fikri mücadele ortaya koyabiliyor, lanetleyebiliyor. Değil mi?
Siz bir insanın kafasının içindeki düşünce, yani o silahı tutan kolun, o bir gücü nereden alıyor o kol? Değil mi? O beyindeki evet. düşünceden alıyor. O düşünceyi yok etmezseniz o elindeki silahı da indiremezsiniz. Çok zordur. Yani o nedenle bir fikri mücadele çok çok önemli. O yüzden Sayın Adnan Oktar'ın tavsiyelerine ve bu konudaki çözümlerine kulak verilmesi gerekir.
En büyük tehlike olarak da PKK zaten yayın organlarında da Sayın Adnan Oktar'ın girişimlerine, yani entelektüel fikri mücadelelerini zaten hedef gösteriyor. En büyük tehlike budur diyor karşımızdaki diyor. Çünkü askeriye sonuçta tamam, kahraman askerimiz sınırlarımızı koruyor. İşte bu kalkışmalara karşı gerekli cevabı veriyor zaten, ama yani bir insanın ölmesi, karşında bir insanın da şehit olması sonuçta olayı bitirecek şeyler değil. Çözüm tamamen dediğin gibi bu entelektüel olarak yani insanların beyindeki, bilinçaltındaki bu yanlış anlayışı temizlemekte yatıyor.
Tabii Allah razı olsun. Mesela o Sayın Hocamızın vesilesiyle Bilim Araştırma Vakfı, Milli Değerleri Koruma Vakfı bu konuda Türkiye'ye milli meselelerine sahiplenen birçok konferans düzenledi. Milli birliğimiz ve bütünlüğümüz hakkında, Türk milletinin öncülüğü hakkında, evet. Terörü yok etmenin öncülüğü hakkında, bütün uluslararası toplantılarıydı bunlar yani üstelik.
Evet.
Ve burada çözümler ortaya kondu. Aynı zamanda ilanlarla da, kitaplarla da, anlatımlarla, makalelerle de bu çözümler ortaya konuyor.
Evet.
Sonuçta bir eğitimdir. Yani bu o, özellikle o bölgede o insanlara seslenebilen bütün iletişim araçlarının kullanılarak, ki günümüzde televizyon da artık o lehçeleri içeren televizyonlar da var. Evet. Burada gayet güzel fikri bir eğitim yapılacak. Yani bilimsel bir çalışma. Bilimsel metotlarla evet. Çıkacak bir profesör hocamız, hocamızın söylediği gibi bir profesör veyahut işte devletimizin, hükümetimizin öngördüğü herhangi biri bunları anlatacak. Doğrularını anlatacak. Bilimsel gelişmelerle evrimin yıkıldığını anlatacak. Marksizmin, Leninizmin geçersizliğini anlatacak evet. Ki o bölge ferahlasın, rahatlasın. Evet.
Benzer metotları kullanan kimliklerinde Müslüman kimliği taşıyan insanlar da yok mu? Var. İşte dediğim gibi işte Pakistan'da, Afganistan'da ve Orta Doğu'da olsun. Hocamız bunlara da zaten bunlara da yolu gösteriyor, doğruyu gösteriyor, eleştiriyor. En şiddetli bir şekilde eleştiren yalnızca Sayın Adnan Oktar bu kişileri de. Yani çünkü bazı insanlar var diyorlar ki aman o terör örgütü mü? Ha neyse ben ona bir şey söylemeyeyim. Sonra beni de bulur bunlar. İşte öyle bir şey yok. Eğer uyarı korkutacaksan Adnan Bey bunu en hakkı bir şekilde hakkıyla yerine getiriyor inşallah.
Maşallah.
Uyarı korkutacaksan ve iyiliği buyurup kötülükten men edeceksen bu şekilde olması gerekiyor. Karşındaki isterse kan dökücü bir örgüt olsun. Hiçbir şekilde insan bundan korkmaz, endişe etmez.
Evet. Kısa bir aramız olacak şimdi inşallah. Aradan sonra yine kaldığımız yerden devam ederiz.
İnşallah.
İnşallah. Evet. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Şimdi yarın Allah kısmet ederse konferansa gidiyoruz. İsviçre'den davet ettiler. Orada büyük bir konferans düzenleniyor. Evrimin geçersizliğini vereyim mi? Maddenin gerçeğini anlatacağız Allah izin verirse.
Maddenin bir illüzyondan başka bir şey olmadığına dair bir konuşmamız olacak.
Evet.
Yani inşallah.
Onunla ilgili tabii İsviçre basını hemen ayağa kalkmış. Bakın orada çıkan bir haberlerden bir tanesi. Burada şunu söylüyor bu haberin orijinali. Birçoğumuz Lugano'da yapılan yaşamın kökeniyle ilgili bilimsel bir konferansa davet aldığımızda bu organizasyonu yapanın Amerikalı yaratılışlar olduklarını düşündük. Posterler ve broşürler Darwin'in evrim teorisinin zayıflığını ve yaratılış inancının üstünlüğünü anlatan bir internet sitesine yönlendiriyor. Sürpriz ise tüm bu tanıtımların gizemli Müslüman düşünür Harun Yahya için yapılıyor olması. 54 yaşındaki Adnan Oktar internet aracılığıyla Darwinizmi yalanlamaktan Hazreti İsa'nın gelişine ki bir Müslümanın bunu savunması oldukça ilginç demişler parantez açıp ve 20. yüzyılın Türk İslam Birliği hakimiyeti olacağına kadar birçok konuyu savunuyor. Evrim teorisi dışında Masonluğun ve Budizmin de gerçek yüzünü anlatıyor.
İnşallah.
Aferin takdir etmişler. Anlamışlar durumu. Allah'ın izniyle hocamızın adına gidip orada değil mi? Evrimi de bir yerle bir edelim şöyle bu putlarını.
Bak 19. sayfada çıkmış.
Maşallah.
Güzel manidir.
Maşallah.
Onu Kur'an'da onun üzerinde 19 vardır diyor ayet-i kerime.
Tabii dünyada böyle çatır çatır giderken Darwinizm Allah'ın izniyle Mehdi'nin zır ve gölgesi bütün dünyayı kapladı. Hakikaten bütün alametleriyle ahir zaman tam anlamıyla bütün hızıyla yaşanıyor şu anda. 150'den fazla alamet gerçekleşti. Hazreti Mehdi'nin faaliyette ve İstanbul'da olduğunu çok net anlıyoruz inşallah. Özellikle evet. Üstad Bediüzzaman'ın izahları var bu konuda. Onlara da değinelim eğer uygun görürseniz inşallah. Hazreti İsa'nın ortaya çıkışta çok yaklaştı. Onun da Allahu alem dünyada yeryüzünde şu anda faaliyette olduğunu anlıyoruz. Çünkü bunun da alametleri belirmeye başladı. Yani çok güzel, çok müjdeli bir dönem geliyor. Darwinizm tepe taklak gidiyor, materyalizm değil mi? 150 yıldır İnşallah. Yıkılmaz, devrilmez sanılan Darwinizm, materyalizm 1980'den itibaren tepe taklak gidiyor bütün dünyada.
İnşallah.
Üstad Said Nursi de bunu değil mi? Yüzlerce sayfa anlatımını anlatmış. Hazreti Mehdi'yi tarif evet. etmiş, yapacaklarını belirtmiş değil mi? Bir şahıs olarak geleceğini söylüyor. O çok önemli. Bakın bazı kimseler anlamasa da değil mi? 36 yerde 38 kere o zat, o şahıs, şahısla ilgili ifadeleri kullanıyor.
Evet.
Üstad Said Nursi. Bunlara da değinebiliriz. Altuğ Bey senin
İsterseniz
söyleyeceklerin. vardır bu konuda.
İsterseniz büyük alametlerden de bahsediriz veya sonrasında bahsedebiliriz. Nasıl evet. uygun görürseniz. İsaleden de anlatabiliriz. İsterseniz bir giriş olsun diye ben genel alametleri bir sayarak başlayayım. Hadislerde geçen ahir zamanda Mehdi'nin çıkışına işaret eden alametlerin başlıklarını sayayım. Ana maddeler olarak. Birincisi fitnelerin çoğalması. İkincisi haramların helal sayılması. Allah'ın açıkça inkar edilmesi. Müslümanlara baskının artması. Dünyanın her yerini karışıklık ve kargaşanın sarması. İran-Irak savaşı. Afganistan'ın işgali, Fırat'ın suyunun kesilmesi, Ramazan'da ay ve güneş tutulmaları, kuyruklu yıldızın doğması, Kabe baskını ve Kabe'de kan akıtılması. Tam Hicri 1400'ün ilk günüdür bu da.
Evet.
Doğu tarafından bir ateşin görülmesi, büyük ve hayret verici şeylerin meydana gelmesi, güneşten bir alametin belirmesi, büyük şehirlerin yok olması, depremlerin çoğalması, bir köyün yok olması. Bunlar ana başlıklar.
Evet.
İsterseniz teker teker evet, kısaca
bu slaytla ilk Mehdi'nin çıkış alametleri. Bakın
evet.
Kabe baskını, değil mi? Onun hadiste şöyle bildiriliyor.
Evet.
Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler.
Evet.
Sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak. Hacılar soyulacak, kanlar Aka ve Cemre'sinin üzerine akacak değil mi? Kıyamet
evet,
alametleri
evet.
Sayfa 168-169. Tam bu şekilde gerçekleşti. Bakın dönemin gazetelerini görüyoruz. Bu tabii bir de Hicri 1400'de'nin birinci günü gerçekleşen büyük bir alamet. Kabe'de silahlı saldırı bakın. Mescid-i Haram'da namaz kılarlarken harici olduğu söylenenler tarafından rehine alınan grup kurtarıldı. Devam ediyoruz. Harem-i Şerif'e vaki saldırı lanetleniyor.
134 kişi öldürülüyor.
Evet.
Bakın
tam hadiste bildirildiği gibi bu 1400 senedir ilk defa gerçekleşen bir olay.
Bakın o solda Türkiye Gazetesi'nin yazısı hemen sağında bugün 1 Muharrem 1400 diyor. Hicri senesinin birinci
evet.
günü. Yani
evet.
1400'ün ilk gününde Allah tam alametini söylediği şey çıkmış. Tam bir işaret.
Ya yani 1400 Efendimiz'in seneden beri mucizesi olmuş oluyor.
Hiç böyle bir şey
evet.
olmamış.
Yani haber vermiş oluyor.
Olağanüstü evet. bir olay. Yani 1400 evet. seneden beri İslam tarihinde böyle bir şey hiç vuku bulmamış.
Bakın
çok sırf, şaşırtıcı, evet. hayret verici bir olay. Yani
haçlı böyle bir şey. Sırf alamet yani. Olarak değil mi? Bu tek olduğunda herkes anlar yani değil mi? Hazreti Mehdi demek ki geldi çıktı.
Tabii.
Bu çok net bir şey yani. Böyle Kabe'de bir baskın olacak diyor. Ve 1400'de ortaya çıkacak değil mi? Mehdi'nin ortaya
evet.
çıkışı 1400 olarak veriliyor.
Evet.
Bir Muharrem 1400'de yani 1400'ün birinci günü 1979 yılına denk geliyor. Hı. Bu gerçekleşiyor. Sırf bu yeterli değil mi? Ama evet, devam edelim.
Tabii, evet.
Evet, aynı haberler yine. Kutsal Mekke Camii basıldı. Namaz kılanlar rehin alındı diye Akşam Gazetesi'nde o dönemde çıkan bir haber. Bakın Son Havalis Gazetesi Kabe'yi bastılar. Hicretin evet 1400. yılına girildiği gün
evet.
İslam'ın kıblesi Mescid-ül Haram işgal edildi. Evet. Bakın o dönemin gazetesi.
O kadar büyük olay Suudi Arabistan'ın dış dünyayla da ilgisi kesilmiş.
Evet.
Yani bağlantısı kopmuş.
Ya, bu çok büyük bir olay.
Evet.
Yani 14 yüzyıl hiç böyle bir şey benzeri olmamış. Yani hı hı. Zaten Müslümanlar çok garip karşılar böyle bir şey söylendiğinde. Nasıl evet. olabilir diye. Ve olduğunda çok da yani hayretle izledik.
Bizi. Bütün dünya basını bunu çok büyük bir olay olarak verdi zaten.
Evet. 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş Suudi Arabistan'da.
Evet. Bakın Mekke işgal edildi yine başka bir haber.
Kasım 1979, 21 Kasım.
Mescid-i evet. Haram baskını sırasında bakın
135
kişinin can verdiği açıklandı. Evet. Kabe'de kan akıtılması ile diğer hadisler. Ramazan'da bir seda olur. Şevval'de de bir seda olur. Zilkade'de de kabileler birbiriyle çarpışır. Zilhicce'de hacılar talana uğrar. Muharrem'de gökten şöyle nida olur. Dikkat ediniz. Filan kimse Allah'ın halkının hayırlılarındandır. Onu dinleyiniz ve ona uyunuz değil mi? Bakın
evet.
Muharrem'de gökten şöyle nida olur diyor. Bu olay da zaten bir Muharrem.
Tam bir Muharrem evet.
Değil mi?
1400.
Evet. Değil mi? Başlangıcı. Ramuz el Hadis.
Evet.
Zilkade ayında kabileler savaşır, hacılar kaçırılır, melhameler, kanlı harpler olur. Ve diğer hadis. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. Hacılar soyulacak, kanları Cemretül Akabe üzerinde akacak.
Tam da hacılar kaçırılır diyor. Yani hacılar rehine alınmış zaten.
Evet.
Yani 90 evet. tane hacı rehin alınmıştı. Aynısı tarif edilmiş
burada. İşte Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem evet. mucizesi. Yani Cenab-ı Allah'ın ona vahiy ile bir şekilde gösterdiği görüntüleri, kaderde olacak şeyi görmesi, tarif etmesi, anlatması ve vuku, tam vuku bulması.
Detaylarıyla, evet, detaylarıyla tarif edilmesi.
Evet, evet, bakın aynı şekilde 1987 yılında da yine bu hadislerde bildirildiği şekilde Kabe'de, biraz önce okuduğumuz hadisleri hatırlayalım. Kabe'de kan akıtılması ile ilgili. Hı hı. Aynen gerçekleşti. 1987 tekrar yılında hakikaten Kabe'de 402 ölü. Bu da ilk defa oluyor 1400 sene içerisinde. Bakın arka arkaya tam ahir zamanda biri birinci günü 1400'ün, diğeri 1480, 1407'de, yani 1987'de gerçekleşiyor. Hı. Bakın İran-Irak Savaşı yine büyük bir alamet. Bu da ilk defa oluyor. Evet. Tam bildirildiği şekilde hadislerde.
Yani şey, bu evet, şeyleri, bu alametleri işte olmadı demek çok büyük yanlış olur. Çünkü olmuş zaten. Evet. Bundan daha büyüğü ne olsun? Zaten olmuş.
Evet.
Yani olmadı bekleyelim, o sayılmaz denecek bir konu yok.
Bir de çok büyük alametler. Evet. Yani evet, böyle mesela iki ülkenin savaşa gireceğinden bahsediliyor. Ve yer tarif ediliyor. Bakın hadisleri okuyalım şimdi. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak diyor. Bakın Zilhicce'de harp vaki olacak diyor. Zilkade'de harp konuşmaları. Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki şöyle diyecekler. Ey Araplar, siz fazla taassuba kaçtınız. Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır. Bir gün onlara ve bir günde sizlere verilsin ve karşılıklı sözler tutulsun. Onlar, bakın, mutlaka çıkacaklar. Bir yer ismi veriliyor. Müslümanlar oradan aşağı yazıya inecekler. Başka bir yer ismi veriliyor. Müşrikler öbür yandaki Rakabe denilen, bakın Rakabe denilen bir simsiyah olan nehrin kenarında duracaklar. Aralarında savaş olacak. Her iki ordudan Allah zaferi kaldıracak. Bakın her iki ordunun da zafere ulaşmayacağı bildiriliyor.
Şimdi hatırlayanlar bakalım, bilir tabii.
Bakın bu ifadelere. Hadiste geçen Faris yönünden gelecek olan, İran tarafından gelecek olan.
Evet. Fars bildiğimiz.
Fars, evet, evet. Farsi, İran, İranlı. Evet. Büyüklük hatta bu şekilde. Ey Araplar, siz fazla taassuba kaçtınız. Yazıya inecekler. Bakın bu ovalık Irak ovası.
Evet, yazı.
İşaret ediyor.
Evet.
Evet. Mutık bölgede bir dağın adı.
İran,
tam yer bildirilmiş, evet, yani. Rakabe ise petrol kuyularının çok olduğu bölge. Evet, ayrıca Allah her iki oradan zaferi kaldıracak diyor. Hakikaten İran-Irak Savaşı'nda,
evet,
değil mi? Çok kanlı bir savaş
yıllarca
olmuştu.
Sürdü.
Kimse galip gelmedi.
Galip gelen yok.
8 yıl sürdü. Galibi yok savaşın. Evet. Tam hadise bildirildiği şekilde.
Bir de en başında dikkat ederseniz hadisin bir anlaşmadan bahsediyor. Bir anlaşma vardı gerçi aralarında, gerçekten de. O anlaşma bozuldu da savaş başladı, evet, zaten.
Bakın bir ileri bir geri, işte İran Savaşı, yani galibi yok, değil mi?
Tarih tam 1400.
Evet.
1979.
Bakın İran Irak'a girdi. Irak uçakları İran'ı bombalıyor. Orta Doğu yine karıştı. Dönemin gazete haberleri. Evet. Yine çok büyük bir alamet. Afganistan'ın işgali. Bakın hadiste Talikan'a, değil mi? Afganistan'a yazık oldu. Talikan Afganistan anlamına geliyor. Evet. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Kitab-ül Burhan fi alametil mehdi ile ahir zaman. Hakikaten Rusların Afganistan'ın işgali 1979. Ne zaman? Hicri 1400. Tam yani, Mehdi'nin çıkışı.
Yani bir alamet değil, iki değil, üç, evet, değil. Yani böyle bir sene içinde, aynı yıl, belki aynı günler, haftalar içinde. Bunlar çok büyük olaylar, dünya çapında olaylar. Ve Peygamber Efendimiz bunu bir işaret olarak söylemiş.
Evet. Yani
aynen de çıkmış. Demek ki Hazreti Mehdi o yıl faaliyete başladı, çıktı.
Evet. Yani
şimdi, evet, şimdi bunu
inşallah
biz söylemiyoruz. Bunu söyleyen kim? Peygamber Efendimiz bunu haber vermiş. Şimdi öyle sıradan bir insan değil. Ben söylemiyorum, Oktar söylemiyor. Bunu Peygamber Efendimiz söylemiş. Sahih hadis kitaplarında olan şeyler. Şimdi ve gerçekleşince o zaman durup düşünmek lazım. Bir dakika, biz şimdi o zaman ne yapacağız dememiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz onu da tarif etmiş. İşte en hayırlılardan biri çıkacaktır, ona uyun diyor zaten inşallah. Evet. Kim çıkacak? Hazreti Mehdi çıkacak. Demek onu bir aramak lazım. Demek ki Hazreti Mehdi diye biri kim olabilir? Onu tanımak lazım. Aramak gerekiyor en başında zaten. Ki ona göre bir şeyler olacak. Onun devamı da çok daha detaylı zaten tarif edilmiş hadis-i şeriflerde.
Evet, evet.
Hazreti Mehdi'nin çıkacağı, Hazreti İsa'nın daha sonra ona eşlik edeceği, veziri olacağı ve dünyada bir İslam'ın hakim olacağı ve altın çağın yaşanacağı. Yani fitnenin tamamen ortadan kalktığı, tamamen güzelliklerin, sevgi, şefkat, merhametin, dostluk ve barışın dünyada hakim olduğu bir devrin yaşanacağı. Ve bunun da tamamen kan dökülmeden, tamamen fikirle, fikri mücadeleyle olacağı zaten tarif edilmiş inşallah.
Peygamber Efendimiz için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuş. Şeytanla Allah'a sınırım. O nefsinden konuşmaz diyor ayet-i kerimede.
Evet. İnşallah.
Yani her ne konuşursa Allah'tan konuşuyor. Kur'an'dan evet. konuşuyor. O kendi nefsinden bir şey söylemiyor. Allah ne bildirdiyse onu söylüyor. Evet. Zaten hadislerde aynı mı?
Aynen. Oluyor. İşte Afganistan'ın işgaliyle ilgili dönemin haberleri. Bakın Sovyetler Afganistan'ı ele geçirdi. Bu da ilk defa oluyor. Değil mi? Yani ve üstelik bunların birbirini takip etmesi de çok büyük mucize. Yani değil mi? Tesbih taneleri gibidir diyor Peygamberimiz.
Evet, tam o şekilde oluyor. Tesbih arka taneleri gibi ardı ardına.
Hatta bazı kopukluk alametler arasında günler var. Mesela Independent'ların patlaması bildiriliyor. Değil mi? 15 Kasım 1979 Mehdi'nin İstanbul'a geliş alameti olarak bildiriliyor.
Evet.
Çok net tarif edilmiş.
Evet.
Ondan 5 gün sonra Kabe baskını gerçekleşiyor. 22. 1 Muharrem 1979'da.
Evet,
20 Kasım'da. Ya bu şimdi değil mi? Çok büyük mucizeler bunlar gören gözler için. Yani çok net.
Bir ay sonra Afganistan
işgali başlıyor. Yani
çok, evet. çok.
Aynı dönemde İran-Irak savaşı başlıyor.
Evet.
Bakın doğu tarafında ateşin görülmesi. Yine büyük bir alamet. Hüseyin bin Ali radıyallahu anh'tan şöyle rivayet olunmuştur. Gökyüzünde doğu cihetinden geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit işte o an Hazreti Mehdi'nin bakın geliş vaktidir diyor.
O an.
Evet.
Yani o gün
İstanbul'a geliyor onu anlaşılıyor.
Demek anlık bir olay var. Yani patlamaya da işaret edilmiş orada. Hı hı. Yani ateş görünür yavaş yavaş çıkar öyle bir şey değil. Yani anlık bir olaydan bahsedilmiş. Patlama nedir? Anlık bir olaydır.
Bir de o an işte o vakit gelir diyor. Yani o an o gün mahiyetinde bir.
Bakın. Bakın dönemin haberlerini görüyoruz.
194.600 ton ham petrol olan Rumen tankeri Independent'le Yunan şilebiyle çarpıştı.
Bakın tam hadise tarif edildiği gibi geceyi aydınlatan ki kıpkızıl bir aydınlık olmuştu.
Ben hatırlıyorum. Dolayı.
Onunla yer bile sarsılmıştı. Yani evet. Sismik olarak da yer sarsıntısı saptanmıştı. Evet. O derece büyük bir patlamaydı.
Duman bildiriliyor. Bakın bütün duman yayılıyor atmosfere. Çok büyük, aylarca yandı hatta.
Ha böyle bir şey İstanbul'da hiç olmadı bir de.
Evet.
Bir kere oldu. Tam o gün, tam Hicri 1400'de.
Yeri göğü sarsan çok büyük bir olay yani. Hiç öyle sıradan bir olay değil. Tarihinde yok İstanbul'un.
Bakın o vakitte çıkacak diyor. Yani İstanbul'u şuradan biliyoruz tabii. Peygamberimize diyorlar nereden çıkacak diye. Medine diyor. Hangi Medine? Ya Resulullah dediklerinde hadiste bildirildiği şekilde Konstantiniye yani İstanbul diye cevap veriyor.
Evet.
Çünkü Medine'nin kelime anlamı Arapça'da şehir demek. Büyük şehir, kent demek. O yüzden diyorlar hangi Medine diye.
Bu alamet de tam tarif edildiği şekilde İstanbul'da gerçekleşiyor. Bakın değil mi? Evet. O vakitte çıkacak diyor. Demek ki İstanbul'dan o gün geldiğini anlıyoruz Hazreti Mehdi'nin.
Evet.
Roman tankeri var. Dönemin gazete haberleri. İstanbul bakın gece yarısı gündüz tam, gibi oldu değil mi? Gece aydınlanacak diye bildiriyor.
Tam hadis demiş. Evet. Tam yani. Roman tankeri atom bombası gibi infilak etti diyor. Atom bombası gibi.
Bakın gece yarısı gündüz gibi oldu. Evet büyük tehlike atlatan İstanbul'u Allah korudu. Cam ve mal kaybına sebep olmuştu. Bu da
camlar indi, camlar kırıldı. Bütün Kadıköy yakasındaki evlerin camları kırıldı neredeyse sahildeki.
Bakın can kaybı 51 ölü. Deniz yanıyor.
Ve günlerce bu yanma da devam etti.
Evet.
Sönmek bilmiyor.
51 denizci öldü diyor bakın.
Evet cam ve mal kaybı olacağı bildiriliyor. Hakikaten evlerin camları aşağı inmişti patlama yakın olan değil mi? Evet, binalarda büyük hasar meydana gelmişti.
Başka bir alamet.
Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi.
Başka bir alamet.
Evet ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bakın çok büyük bir alamet daha değil mi?
Evet.
Bağdat'ta hiç böyle alevlerle yok edilme diye bir tarihte olayı var mı? Yok.
Yok.
Bakıyoruz Amerika'nın Irak'ı işgal etmesinin haberlerine. Bakın başlığı gazetenin başlığı Tercüman Gazetesi 21 Mart 2003. Bağdat yanıyor.
Bir de alev konmuş. Oraya dikkat ederseniz.
Evet. Yani
alevin kendisi de var yani.
Yazının içinde var.
Neden yanıyor? Çünkü işgalci ülkeler kullandılar orada. Napalm bombaları kullandılar. Yani yakmaya yönelik bombalar kullandılar.
Evet.
Yani özellikle çünkü hani bomba atarsınız imha edersiniz o kadar. Ama özellikle yanıcı bombalar attılar. Yakıcı bombalar attılar.
Tabii izledik televizyonda.
Alev bombaları.
Alev yandı zaten. Evet.
Bakın alevleri gösteriyor, yanmayı gösteriyor değil mi? Bağdat cayır cayır. Bağdat'ı Hülagü'den beter yağmaladılar. Tarihin en büyük katliam. Iraklar şaşkın, Bağdat niye direnmedi? Dönemin gazete
haberleri. Bu da ayrı bir konu. Evet.
Ha, bu da ayrı bir
alev. Alev alev yanıyor.
Evet. Yani o ordu yok olması ile ilgili.
Evet, neden direnmedi?
Ordu yok oldu orada.
Gireceğiz ona da. Evet. O da tabii çok büyük alamet. Bakın Irak'ın yeniden yapılanması bildiriliyor.
Tamamen imha edilen bir şey yeniden yapılanır. Evet. Ona işaret edilmiş.
Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. Bakın çok açık değil mi? Irak'a saldırmadıkça ne oluyor? Irak'a saldırı oluyor. Evet. Demek ki kıyametin yaklaştığını, ahir zamanda yaşadığımızı anlıyoruz. Ve Irak'taki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden yapılanır.
Maşallah.
Bakın değil mi? Irak'taki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Hakikaten i̇nsanlar Iraklı mülteciler, değil mi? Şam'a kaçtılar. Evet. Özellikle.
Büyük bir göç oldu yani. Iraklılar yurt dışına her yere Avrupa'ya kaçarken tabii en yakınlarında bulunan Suriye'ye tabii ki geçmeye çalıştılar. Hatta Suriye sınırı kapatalım mı gibi tartışmalar yaşadı kendi içinde. Ne oldu? Suriye'ye kaçtılar. Suriye'ye göç ettiler. Masum insanlar. Savaştan kaçanlar.
Bakın. Yeniden yapılanma, onarımlar başlıyor. Değil mi? Yapılanma.
Evet.
Yapılar yeniden inşa ediliyor. Yeniden inşaatlar başlıyor. Onarımda ABD'nin diye gazete haberi o dönemde. Irak'ın kültür mirası paramparça edildi. Değil mi? Savaşın yaptığı tahribatla ilgili bir haber. Tabii. Ne bulurlarsa yağmalıyorlar. Şimdi Irak'ın para biriminin değişmesi. Bak, bu çok büyük bir mucize. Hadiste çok detaylı olarak tarif edilmiş değil mi? Irak'la ilgili konular. Irakların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alışveriş yapabilecekleri bir para hemen kalmayacak.
Muazzam.
Çok muazzam. Bakın,
aynısı da yaşandı.
Para birimi Irak'ın değişiyor. Irak borç batağında bakın para hemen kalmayacak diyor. Evet. Değil mi? 300 milyar dolarlık borcu ancak 20 yılda ödeyebilecek. Yani Irak'ın battığını bildiren bir haber.
Avusturya parasını istiyor. Arjantin'den kötü.
Bakın Irak şimdi de dinar çıkmazında. Parası değişiyor değil mi?
1 dolar 480 dinar
olmuş. Evet. Maşallah. Iraklar artık dolar kullanacak. Ya maşallah değil mi? Hadiste peygamberimizin söyledikleri tam olarak Allah'ın ilhamıyla söyledikleri bu olay da tam anlamıyla gerçekleşiyor. 2003 yılında. Bakın Saddamlı paralara veda.
Evet, yakıyorlar paraları.
Şimdi yine bakın çok büyük bir alamet. Yani tarihte böyle bir şey yok. Bir ordunun kaybolması diye değil mi? Tarihte duyulmuş bir şey değil bu. Bugüne, o güne kadar. Ne deniyor bakın hadiste peygamberimiz? Şöyle buyuruyor. Diyor ki peygamberimiz. Mehdi'nin 5 alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, Sema'dan bir sayha yani çağrı, Sema'dan bir çağrı, nara. Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir. Bakın yer bildirerek değil mi? Bir ordunun batışı. Kendisine bir ordu gönderilecek. Bunlar yerin bir çölündeyken yere batırılacaklardır. Bakın bu izah değil mi? Çok net anlatıyor. Yani çölde yok olacak bir ordudan bahsediliyor. Evet.
Ama bakın çölündeyken yere batırılacaklardır.
Evet.
Biraz sonra göreceğiz.
Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar. Ortadakileri de kurtulmaz. Şimdi bakın devam edelim. Saddam'ın uçakları kumlardan çıkartıldı. Çölde kumların altından çıkartılıyor. Ordu ya, batmış.
Hayır. Yere batırılmış.
Yere batmış.
Çölde yani. Tamamen hadisin birebir aynısı yani. Hakikaten kelimesi kelimesine.
Ordu yoktu yani. Mucize. Hatırlarsanız herkes hatırlar o dönemde. Asıyorlardı, kesiyorlardı. İşte Amerikalılar gelsin şöyle karşılayacağız, böyle yapacağız vesaire falan.
Evet.
Ordu yok oldu. Irak ordusu dünyanın en büyük üçüncü ordusu bulunamadı.
Tabii yani Amerika ve müttefik güçleri normal Irak'a girdikten sonra karşılarında savaşacak hiçbir şey bulamadılar.
Hayır çok ilginç. Bakın Saddam da yok, adamları da. Yani bir ordu hakikaten yok oluyor hadiste. Yani. Çok büyük bir mucize.
Saddam'ın zaten kendisi yok. Kayıp zaten toprağın altından çıktı. O da yine bak yine hadise işaret ediyor. Kendisi de toprağın altından çıktı. Evet. Ordusu da toprağın altından çıktı.
Evet.
Maşallah.
Bakın Saddam da yok, adamları da yine dönemin gazetelerinde. Saddam nerede? Muhafızları kaçtı mı? 40 bin Cumhuriyet muhafızı Musul ve Kerkük'te, bazıları ise halka karıştı. Yani bir ordu gerçekten yok oldu. Hatta bulunamadı yani böyle. Ne asker bulundu değil mi? Ne silahlar işte kumların altından falan biraz çıkartılan silahlar böyle.
Bağdat neden direnmedi diyorlar. Bağdat neden direnmedi? Kendileri de şaşırıyorlar. Evet. Halk da şaşırmış. Ordu yok çünkü ordu kaçmış.
Evet. Bakın sırf şu değil mi? İspatlıyor. Çok büyük bir delil yani Mehdi'nin. Hazreti Mehdi'nin iş başında olduğunu, geldiğini ispatlayan bir delil yani tek başına.
Evet.
Büyük bir alamet daha bakın. Fırat'ın suyunun kesilmesi. Tarihte hiç Fırat'ın suyu kesiliyor mu? Bugüne kadar. Hiç kesilmiyor değil mi? Fırat normal akan bir nehir. Hı hı. Resulullah buyurdu ki, Fırat nehrinin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Yine Resulullah, Fırat nehri bir altın dağını açığa çıkarır. Fırat Nehri'nin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın. Hadisi Buhari ve Müslim. Değil mi? Evet. Sünen-i Ebu Davud. Evet. Bakın
sahih hadis
kitapları. Sahih. Zaten gerçekleştiği için artık gerçek olmuştur.
En kıymetli
zaten.
Hadis evet. Kaynaklar bunlar. Evet. Şimdi bakın, gerçekten de baraj inşaatı sırasında ne oluyor? Bir defa nehrin suyunu kesiyorsunuz ve baraj gölü olarak biriktirmeye başlıyorsunuz. İşte o ana dikkat çekilmiş hadis-i şerifte.
Bakın şimdi altından bir dağ deniyor değil mi? Altına işaret var orada.
Kevan Barajı'nın inşası sırasında evet. Gerçekten de nehrin suları kesilmişti.
Bakın burada şimdi gazete haberlerine bakıyoruz. Savaşların anası Fırat'tan çıkacak. Diyor ki Fırat'ın derinliklerinde söylendiği gibi altın rezervleri var mı? Bu sorunun cevabını Allah Resulü Hazreti Muhammed bundan tam 1400 yıl öncesinden veriyor. Bakın yine bir gazete haberi Fırat Altın Deposu. Fırat Nehri'nin suyunu yakın zamanda belirli ölçüde çekmesi, kuruması, önüne kurulacak barajlar sonucu su seviyesinin düşmesi veya yönünün değiştirilmesi durumunda altın rezervlerinin küçük tepecikler halinde herkesin görebileceği şekilde ortaya çıkacağı belirtiliyor. Tam hadise bildirdiği gibi değil mi?
Evet.
Altından bir dağ çıkacak diyor. Bakın altından dağlar tepecikler çıkacak diyor haberde. ABD'nin Fırat rüyası demiş yine. ABD Saddam'ı devirip Ortadoğu petrollerinin başına geçmek için bahane ararken asıl amacının Fırat'ın altınlarını ele geçirmek olduğu ortaya çıktı. Değil mi? Çok büyük bir alamet yine gerçekleşmiş. Koca Fırat doğduğu yerde durdu. Fırat'ın kesilmesi haberi. Hı hı. Bakın Kevan açıldı. Gözümüz aydın olsun. 1973. Evet. Tam ahir zamanın başladığı zamanlar. Kevan Barajı yarın açılıyor. Bakın altından bir dağ meydana çıkmadıkça değil mi?
Tabii burada barajın evet. Anatomisi de barajın mimari yapısı da bir dağ andırıyor
değil
tabii
mi?
Ki.
Andırıyor. Evet. Bakın diğer çevredeki dağlara bakın.
Bir dağ inşa
baraja
edilir
bakın,
gibi.
Değil mi? Barajın yapısına.
Yan kesisi de aşağıda var. Evet.
Bakın burada da var. Dağ gibi baraj hakikaten o da o anlamıyla ona işaret ediyor.
Bir de altın değerinde gerçekten çünkü elektrik üretimi var.
Ben hemen bir
para
şey eklemek istiyorum
evet. O anlamda.
Şöyle diyor bu okuduğunuz hadis için Suyuti Hazretleri. Suyuti Hazretleri'nin kitabında bu Fırat Nehri'nin suyunun çekilmesi bölümü suyun durdurulması olarak geçiyor. Tam hakikaten gerçekten de Kebap Barajı Fırat Nehri'nin suyunu durdurdu, kesti.
Evet.
Hadis öyle geçmiş. Suyun durdurulması olarak geçmiş Suyuti Hazretleri'nde. O ikinci bölümünde yani altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz bölümü de bu yapılan baraj sayesinde elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması ve ulaşım kolaylığının sağlanması gibi sebeplerle buradaki topraklar altın gibi kıymetli hale geldi.
Evet. Maşallah. Evet. Tabii. İyice sulandıktan sonra topraklar bereketli hale geldi. Daha verimli hale geldiler.
Yani her anlamıyla gerçekleşti. Evet. Hem altında olduğu söyleniyor.
Pek çok açıdan.
Evet çıkacak deniyor.
Evet.
Topraklar altın değerinde oldu. Böyle bir dağ çıktı diyor. Dağ altından dağ gibi. Dağ çıktı hakikaten. Para getiriyor tabii. Çok enerji değil mi? Tarım o anlamda yani çok büyük zenginlik de getiriyor. Her anlamıyla tecelli etmiş oldu. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları. Bakın bu da hiç yok.
Bu da astronomik harikalar. Evet. Peygamber Efendimiz 1400 yıl önceden haber vermiş.
Evet.
Tarih boyunca olmayan, çok nadir görülen, hatta hiç görünmeyen gök olayları gerçekleşmiş.
Şimdi aklıma şu geldi. Geçen gün Sayın Hocamız röportajda da hani kendisine internetten bir soru soruldu. Neden her konuyu Mehdi'ye bağlıyorsunuz? Mehdi'liğe getiriyorsunuz her konuyu diye. İşte görüyoruz yani bütün yer gök olayları Mehdi'nin çıkışıyla alakalı.
Evet.
Sosyal olaylar yine Mehdi ile alakalı. Yani Mehdi ile alakalı olmayan, Mehdilikle alakalı olmayan hiçbir olay yok.
Evet.
Yani ne sosyal anlamda ne gök kainattaki olaylar, bütün yıldızlar değil mi? Her şey Mehdiyetle alakalı. Dolayısıyla her konu çözüm olarak tabii ki Mehdiyete ve Mehdi'ye dayanacak.
Evet.
Yani bir mucizedir yani. Ve Hazreti Nuh'taki gibi bütün mesela gökyüzü, yer, her şey o dönem hak olan elçi, kimse o ve etrafında dönen olaylarla alakalı oluyor.
Evet.
Şimdi de günümüzde yine bütün olaylar merkez olarak Hazreti Mehdi'nin etrafında dönecektir.
Şimdi bunu biz söylemiyoruz. Ekonomik kriz her zaman alameti. Mehdi'nin çıkış alameti. Şu anda bütün dünyayı kasıp kavuran ekonomik kriz. Mesela yani değil mi? Bütün doğa olayları, yer olayları, gök olayları.
Kuraklık.
Efendim?
Değil mi? Kuraklık oluyor.
Depremlerin ekonomik, artması.
Her türlü olaylar.
Fırtınalar. Büyük olay doğa olayları olur diyor yani.
Bir de hocamıza diyorlar sen bunu yalnızca anlatıyorsun. Evet, biz anlatıyoruz. Sizin de anlatmanız lazım. Bunu Peygamber Efendimiz zaten haber vermiş bunların olacağını.
Ya bize emretmiş böyle şeylerin Peygamber çıkacağını. Efendimiz diyor ya.
Ya bunu herkesin anlatması lazım. Bunu Peygamber Efendimiz zaten anlatıyor hadis-i şeriflerde. Yani binlerce hadis-i şerif var bu konuyla ilgili olarak. Bunun zaten göz ardı edilmesi, saklanması bunlar zaten haram olur. Bunlar zaten vicdansızlık olur.
Şimdi hocamız geçen gün anlattı. Aktarayım ben de. Mesela Peygamber Efendimiz emrediyor.
Evet.
Şimdi o dönemde diyor Mehdi'yi karda sürünerek de olsa gidin ona tabi olun, ona uyun
evet,
diyor.
Evet.
Şimdi bu bir emir. Ve bunun gibi başka Peygamber Efendimiz'in hadisleri de var. Yani Mehdi'nin makbuliyeti, Mehdi'ye biat etmek, Mehdi'ye dahil olmak, Mehdi'ye yardımcı olmak, Mehdi'yi bulmak, aramak, müjdelemekle ilgili Peygamber Efendimiz bize emretmiş. Mesela ha bu devirde bulunmuş, yan odadan veya şimdi gelip bize söylemiş şifayen karşılıklı, ha yan odadan söylemiş, ha 1400 sene önce söylemiş. Sonuçta bize evet. Müslümanlara olan bir emri bu.
Evet.
Dolayısıyla bizi Mehdi'yi aramak, Mehdi'yi bulmak, Mehdi'ye yardımcı olmak, Mehdi'ye zemin hazırlamak, Mehdi'den bahsetmek, Müslümanları evet. Müjdelemek bütün Müslümanların vazifesi.
İşte buradaki asıl sorun şundan kaynaklanıyor aslında. İnsanların nefis tabii daima kötülüğü emredendir diye ayet-i kerime var. O anlamda insanlar rahatlarına düşkün olabiliyorlar. Yani daha doğrusu bir tür uykuda olabiliyorlar. Yani eğer insanlar o uykudan uyanmış olsalar, o uyuşukluğu üzerlerinden atabilmiş olsalar zaten Mehdi'yi ararlar. Zaten Mehdi'yi arandığında, Mehdi'yi arayan bir insan zaten mücadele etmek üzere Mehdi'ye tabi olacaktır. O anlamda arıyordur. Yani mücadele edeyim, ben nasıl yapayım? O zaman Mehdi'yi bulayım, ona tabi olayım. Çünkü beraber mücadele edeceğiz. Düşüncesiyle yola çıkmış olması gerekiyor ki zaten başından buna niyet etmiş olması gerekiyor. Yani Allah yolunda mücadele etmeye. O da öyle kolay bir şey değil. Yani kolay, çok kolay bir şey de Allah'ın izniyle içine girildiğinde. Ama dışarıdan şeytan tabii ki zor gösteriyor. İnsanlar da ondan çekiniyorlar. İşte malım gider, canım gider, rahatım bozulur, işim bozulur. Asker getireceğinden korktunuz, ticaret diyor. Değil mi ayet-i kerimede? Eğer bunlar size bundan dolayı endişe ediyorsanız o zaman Allah emri gelinceye kadar bekleyin durun diyor. Allah uyarıyor şeytandan Allah'a sığınıyor.
Evet, Allah babalarınız, evet. Eşleriniz, aşiretiniz, evleriniz asker getireceğinden korktunuz, ticaret. Bakın hepsi
evet,
sayılmış.
Evet.
Yani ailesi, evi, malı, ticareti, değil mi?
Evet.
Karizması, ondan sonra kariyeri vesaire.
Mücadelenin, cihat etmenin karşısında yalnızca engel olarak şeytan bunları kullanıyor çünkü. Bir engel hiçbir şekilde değil. Ama şeytan bunlarla korkutuyor. İşte malın, ticaretin bozulur, az para kazanırsın, açta kalırsın, açıkta kalırsın. Gelecek korkusu. Erkeğe de gelecek korkusunu veriyor şeytan. Kadına da yine aynı şekilde. Açta açıkta kalırsın. İşte evin açıkta kalır, çoluğun açta kalır. Hayır, böyle bir şey olmaz. Bakın kuşlara, hocamızın güzel bir örneğidir. Kuşlar uçuyorlar devamlı, bütün gün boyunca dolaşıyorlar. Allah'ı zikrediyorlar. Allah bize bildiriyor onların devamlı zikir halinde olduklarını inşallah. Ve hiçbir şekilde aç kaldıklarını görüyor muyuz? Hayır.
Tabii.
Allah onlara rızıklarını veriyor. Zaten bizim ihtiyacımız olan şey ne? Bir kap yemek. Yani fazla yiyince zaten insana zehir oluyor yemeğin fazlası da. Değil mi? Kolesterolü artıyor, kilo oluyor, obezite oluyor. Aslında hastalıkları şeker vesaire evet. Olmuş oluyor. Demek ki bir defa buna niyet etmiş olmak gerekiyor. Yani ben bir defa hiçbir şey beni alıkoymaz. Allah'ın izniyle ben kendim can Allah ayet-i kerimede bildiriyor müminleri şöyle tarif ediyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah onların canlarını ve mallarını karşılığında onlara cenneti vermek üzere satın almıştır diyor.
Tabii inşallah.
O zaman ben cennete gitmek istiyorsam ahirete inancım tamsa tabii ki böyle bir şey mümkün. Yani şu olarak yani düşünce yapısı olarak söylüyorum. Önce tabii ahiret inancın olması gerekiyor ki cennete inansın. O zaman zaten gidersin cennete gitmek için ne yapmam lazım? Canımı malımı harcayayım ve cenneti kazanayım dersin, öyle değil mi? O zaman Mehdi'yi, hadis-i şerifleri de görünce tabii ki Mehdi'yi arayayım, bulayım ki beraber mücadele edeyim dersin, biat edeyim dersin. İşte bunların hepsi iç içe şeyler. Bunun karşısında ne var? Şeytanın korkutması var. İşte çevreden de şeytan vesvese verir. İnsanlar, ins ve cins şeytanlardan çünkü bahsediliyor ayet-i kerimede. İnsanlardan da yani şeytan diye bir özel bir varlık gelecek böyle gecenin karanlıkları içinde böyle bir ses duyacaksın, böyle bir şey olmuyor. Şeytanın özelliği zaten fısıldaması. Yani vesvese veren. Vesvese demek fısıldamak. Arapça karşılığı Türkçe'ye çevrildiğinde.
Ya bu
yani kulağından aklıma bir şey geldi diyor. Ya kafama bir şey takıldı diyor. Ya işte vesvese bu demek zaten, yani kendi düşündüğünü zannediyor ama şeytan orada vesvese veriyor, fısıldıyor kulağına.
Ya bu zaten dünyanın kanunu bu. Yani Allah sizi deneyeceğiz diyor. Evet. Değil mi? Ayet-i kerimede evet. Şeytandan aslanıp sizi biraz açlık, biraz korku, biraz mallardan ve canlardan eksiltmekle şüphesiz sizi deneyeceğiz diyor. Evet. İmtihan, insan imtihan oluyor burada.
Şeytan
tabii ki
diyor?
Bu tip şeyler engel gibi gözükecek. Kişinin kendi imanıyla alakalı.
Evet. Şeytan hilesi zaten çok zayıf. Şeytan çünkü ne diyor? Şeytandan Allah'a sınırım. Onların doğru yolları üzerine oturacağım diyor. Yani yolumuzun üzerine oturmuşsa engel zaten gibi. Doğruyu bir defa Kur'an'ı çok iyi bilmek lazım. Hadis-i şerifleri çok iyi bilmek lazım. Bak hadis-i şerifleri ayrı zamanda olduğumuzu tarif edilmiş. Evet. Yani bunu görmemek mümkün değil. Ayetleri çok iyi değerlendirmek lazım. Günümüzün değerleri çerçevesinde, olaylar çerçevesinde çok iyi bakmak, incelemek gerekiyor. İnsanlara bakıyorsunuz bir sürü roman okuyor. Değil mi? Yani işte bu hafta hangi romanı okudun? İşte bakıyorsunuz bestseller, işte en iyi satan kitaplar listesi var böyle romanlar. Ama onu okuyan insanlar bakıyorsunuz Kur'an'dan bir haber. Kur'an'ı bilmiyor, Kur'an'ı hiç okumamış. Bakıyorsunuz bazıları belki Arapçasını okuyor ama yine içini bilmiyor. Yani içinde geçenin anlamını zaten bilmek lazım. Öyle değil mi?
Evet.
Biz zaten bundan sorulacağız. O zaman Kur'an'ı çok iyi bilmek gerekiyor ki zaten olayları çok iyi değerlendirebilsin insan.
Evet.
Yoksa istediği kadar strateji kitapları okusun. Orada birkaç kişinin fikriyle hiçbir şekilde doğruyu bulamaz insan. Sırlar kitabı, işte böyle çeşitli vesaire, işte hayatta başarılı olmanın yolları gibi böyle kitaplar var. İşte Secret bilmem ne. Böyle saçma sapan kitaplar, içine bakıyorsunuz. İnsanların böyle kendi tecrübelerini aktardıkları böyle çok zayıf, anlamsız, doğruya iletmeyen böyle kitaplar. İnsanlar onlara böyle dalıp dalıp okuyabiliyorlar. Sanki doğruyu bulabileceklerini zannederek. Şeytan bakın nelerle oyalıyor. Oysa doğru evet. Kitap, bütün her şeyin sırrı zaten Kur'an-ı Kerim'de.
Bunlarla ilgili bilgi edinmek isteyen olan kardeşlerimiz, vatandaşlarımız www.harunyahya.org sitesine girebilirler.
Evet.
Burada yani kendileri akıllarına gelen her türlü sorunun cevabı var. Tam tatmin evet. Edici olarak her türlü aklına gelecek soruların, her türlü vesveselerin tam olarak karşısı
Kur'an çerçevesinde
verilmiş.
Tabii.
Evet, Kur'an ayetlerle ve evet. Hadislerle.
Ayrıca yani hadislerde var. Ona da değinelim şimdi. Üstad Bediüzzaman Said Nursi değil mi? Bin yılın müceddidi. Çok büyük bir İslam alimi. 13. asrın müceddidi. Çok detaylı olarak anlatıyor. Değil mi? Hadisler evet. Kur'an doğrultusunda ve görmediğim olayları da anlatmam diyerek hakikaten evet. ileriye dönük bilgiler de veriyor ve hepsi gerçekleşti. Yıl veriyor mesela. Değil mi? 1400 yılında ortaya çıkacağını söylüyor. Çok evet. Açık bir şekilde bildiriyor bunu. Bakın diyor ki İstikbali dünyeviyede, dünyanın geleceğinde yani, evet. Önümüzdeki zamanda 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karip, yakın zannetmişler. Yani 1400 sene sonra çıkacak diyor. Ne demek 1400? 1400'de çıkacak demek. Değil mi? 1398 demiyor, değil. 1407 demiyor. Değil
tarif
mi?
Vermiş.
1385 de demiyor. 1400'de çıkacak bir gerçeği, Mehdi'yi yani inşallah asırlarında zannetmişler. Hakikaten geçtiğimiz asırlarda, geçmiş zamanlarda Mehdi'nin kendi zamanında çıkacağı düşünülmüş. Hatta sahabe de o şekilde ummuş o dönemde.
Evet, evet.
Değil mi? İslam alimlerinden umanlar var. Ama 1400 sene sonra diyor. Nitekim bütün alametleriyle bakın şimdi gördük alametlerini.
Evet.
Tam 1400 sene sonra çıktığını anlıyoruz. Bildirildiği gibi.
Bediüzzaman Hazretleri de sonuçta sıradan bir insan. Yalnızca hadisleri görüyor.
Yani
de doğru olarak değerlendiriyor.
Sıradan derken o anlamında değil de öyle şey
evet.
Düzeltelim.
Yani
evet.
Yani farkı orada çıkıyor ortaya. Evet. Yoksa yani hiç kimseden bir farkı yok. Yani farkı olayları evet. Doğru değerlendirmesinde ve hadisleri fark edip ona göre Peygamber Efendimizin gelecekte olacak olan olayları haber verdiği o hadisleri
evet.
Doğru olarak değerlendirip Kur'an çerçevesinde yorumlaması. Bu onu büyük kılıyor zaten.
Evet. Bakın devam ediyor. Bundan bu önceki sözlerden de sayfa 318. Bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şakirtleri, talebeleri olabilir şualardan. Bakın bir asır sonra diyor. Hangi dönemde gelmişti üstad? 1300'e gelmişti.
Evet.
Bir asır sonra ne zaman oluyor? 1400 oluyor değil mi? Çok net bilgi.
Hicri 14. yüzyıl.
Bakın Kastamonu evet. Laikasında hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat. Bakın hem kişi diyor değil mi? Şahsi manevi yok burada. Hem beklenilen bir asır sonra gelecek. Evet. Yine zaman vermiş. Yani bütün verdiği zamanlar başka bir yerde mesela Barla Laikası her 100 senede bir Cenab-ı Hak bir müceddidi dini yenileyen gönderiyor. Şimdi 13. asrın müceddidi kim? Üstad kendisi değil mi? Çok açık bir şekilde bu biliniyor.
Evet.
Her asırda geldiğine göre 14. asırda gelmesi gerekmiyor mu?
Tabii,
mutlaka olması biliyor. Gerekiyor Allah'ın sünnetinde bu şekilde.
Tabii, herkes tabii. Biliyor. Büyük zaten şeyler de, tarikatlar da zaten onların önde gelen insanları da hep bakıyorsunuz bu yüzyıl için arkalarında hiç şey bırakmıyorlar. Halife bırakmıyorlar.
Evet.
Yani bu tip şeyler, tarikatlar hep Mehdi çıkacağı için Mehdi'ye devrediyorlar. Yani
evet.
Asrın müceddidi Mehdi'dir diye.
Bakın yine o, zaman vermiş, tarih vermiş.
O konuya ben hemen bir ekleme yapmak istiyorum. Sizin bahsettiğiniz konu önemli.
Evet.
Çünkü mesela Nakşibendi tarikatı, değil mi? Yüzyıllardan beri süre gelen silsilesi ve birbirlerine el vermesi ve şeyh tayin edilmesi çok hassas ve titizlikle yaşadıkları, yerine getirdikleri bir silsile. Mutlaka değil mi? Birine tayin eder, kendi vefat etmeye yakın birisini vekil olarak tayin eder. O sonra şeyh olur. O aynı şekilde o şeyhliği başkasına bırakır. Kendi vefatını yaklaşacağını hissettiği zamanlarda önceden belirler. Bu silsile muntazam işlemiştir yüzyıllardan beri.
Doğru.
Şimdi ben Üstad Bediüzzaman Said Nursi bakın diyor ki sizin bahsettiğiniz şeyde her asır bir müceddit gelmesi konusunda şöyle diyor. Her 100 sene başında dini tecdit eden bir müceddit gönderiyor. Müjdesinin ihbarına denk olarak Hazreti Mevlana Halid 1200 senesinin yani 12. asrın müceddididir diyor. Nakşibendi Şeyhi ve Halidi ülkemizde de Nakşibendi kolunun Halidi kolu ağırlıklıdır nitekim. Ve Bediüzzaman'dan 100 sene evvel 12. yüzyıldır Hicri 1200'de Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri müceddit görevini verilmiş Cenab-ı Allah tarafından. Şimdi o diyor ki Nakşi Halidi kolunun şeyhi olarak onun kitabından okuyorum bakın. Mektubatı Mevlana Halid. Mevlana Halidi El Bağdadi. Mevlana Halid'den sonra felah ve irfan ehlinden olan tarikat ihvanımız, tarikat oluşumumuz ve kardeşlerimiz arasında Halidiye olarak adlandırılmıştır. Allah'ın fazlu keremiyle onun yüce ihsan ve nimeti tevfik ve inayetiyle bu tarikat Hazreti İmam el-Mehdi sahibi zamana kadar devam edecektir.
İnşallah.
Bakın çok önemli. Bunu yüce tarikatın bazı şeyhleri sahih bir keşf ile müritlerine müjdelemişlerdir.
Evet.
Yani tarikatın Hazreti Mehdi'de son bulacağı ve en son oraya kadar devam edeceği. Yani tarikat Hazreti Mehdi'ye bağlanacak.
İşte bütün o yüzden, tarikatlar üstü tabii evet. Hazreti Mehdi mezheplerini ortadan kaldırıyor inşallah. Çünkü mezhepler üstü. Yani en büyük müştehit, en büyük müceddit değil
tabii.
Mi? Evet. Olarak bildiriliyor. Bakın Üstad yine tekrar zaman vermiş. Bakın çok önemli. Hicri 1327'de Şam'da Emevi Camii'nde bir hutbe veriyor Üstad Said Nursi. Diyor ki 71'de Fecr-i Sadık. Bakın 71'de Fecr-i Sadık. Yani tan yerinin ağarması güneş doğmadan önceki kızıllık sabah vakti başladı veya başlayacak. 71'deki bir olaya dikkat çekiyor. Hakikaten 71 değil mi? Çok özel bir dönem. Darwinizmin zirve yaptığı dünyada. Özel bir döneme dikkat çekiliyor. Eğer bu Fecr-i Kazip sabaha karşı ufukta yayılmaya başlayan birinci kızıllık Fecr-i Kazip de olsa 30-40 sene sonra bakın 30, 71-30 da 2001. 40 sene sonra 2011 değil mi? Fecr-i Kazip'ten sonra yayılmaya başlayan ikinci aydınlanma çıkacak.
İnşallah.
Hutbe-i Şamiye ifadesiyle
1371. 71 de üstadın söylediği 71, 1371.
Evet.
30 Hicri. Sene sonra tam 1401 ediyor.
Evet.
Yani pardon. Hicri olarak söylüyor üstad
evet.
onu.
Evet.
1371. Ona 30 eklediğimizde tam 1401. Hicri 1401. Evet.
10 sene sonrası da değil mi? 1991. Evet.
Tabii o Mehdi'liğin evet. Zuhurat'ın dönemleri.
Evet.
Evet.
Hutbe-i Şamiye ifadesiyle Hicri 1400'ü işaret etmiş ve Fecr-i Sadık'ın çıkacağı tarihi vermiştir maşallah.
Maşallah.
Bir de tabi hadis var peygamberimizden. İnsanlar 1400 senesinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanında toplanacaklardır. Risaletül Hurucül Mehdi. Çok açık değil mi? 1400 senesinde. Yani
evet.
1979-80.
Evet.
1400 senesi.
Evet. Zaten Üstad kendi çalışmalarının Mehdi'ye zemin adı, Mehdi'yi çıkışını beklemiş ve gözledim diyor ben. Yani o nurani zatın çıkışını gözledim diyor. Demin sizin dediğiniz gibi Müslüman'ın üstüne bir farzdır bir, evet, bir anlamda. Yani o Mehdi'nin çıkışına, ahir zamana, dünyanın İslam'ın dünya hakimiyetine inanmak zaten farz. Ve onu yerine getirecek olan, vesile olacak, hidayet vesile olacak Mehdi'yi de aramak Peygamberimizin bize bir emri.
İnşallah.
Şimdi üstad bunu yapmış, kendisi gözlemiş bunu. Yani Mehdi'yi gözlemiş. O nedenle aramış. Ve Cenab-ı Allah ona tabii göstermiş birçok şeyi gösterdiği gibi yani. Özel bir insan olduğu belli. Yani görevli bir şahıs. Harikalara münazır bir şahıs. Şimdi diyor ki üstad, şimdi hatıra geldi ki bir ebced hesabı yaparken bunu söylüyor. Eğer şeddeli lamlar, leler ve mimler ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şakitleri olabilir.
Evet. Talebeleri.
Bir asır. Bakın bir asır sonra diyor. Yani kendi döneminde değil. Yani Mehdiyet evet, kendi döneminde cereyan etmiyor. Bunu söylüyor. Evet. Diyor ki başka bir Kastamonu'nun ayakasında demin siz okudunuz gerçi. Hakiki beklenilen, yani ümmetim, Müslümanların gerçekten beklediği o büyük Mehdi. Hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse diyor. Bakın bir asır sonra gelecek diyor. Bu çok açık. Yani bunu izah etmeye bile gerek yok. Hı hı. Ve o zat diyor. Yani o kişi bir şahsı manevi değil. Hı hı. Şahsı manevi o kişiyle beraber, camiasıyla, talebeleriyle birlikte toplam hepsinin onun ruhunu yansıtan evet, tabii ki bir şahsı manevi. Ama şahıs olmadan şahsı manevi zaten olamaz. Evet. Şahıs olacak, bir camia, cemaat olacak, onun başında biri olacak. Onu temsil eden onun başında bir kişi olacak ve hepsine birden ancak şahsı manevi denir. Şahıs olmadan şahsı manevi nasıl olsun? Evet. Dolayısıyla bir asır sonra yani günümüzde tam evet, Hicri 1400 demin alametlerini de okuduk. O yüzden üstadın detaylı tabii izahları da var.
Aynı zamanda Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri şeyi de ifade ediyor değil mi? Yaptığı bütün çalışmaların evet, Mehdi'ye ve şahitlerine zemin hazırladığını söylüyor ve bu amaçla yaptığını da söylüyor, öyle değil mi?
Okuyayım ben hemen arz ederseniz onu. Diyor ki fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir ve anladık ki diyor yani çalışmalarını şunu anladık. Bu hizmetimizle yani bütün Risale-i Nur'un yazılması, talebelerinin hizmeti, bütün tebliğ hizmetleri, 80 yıl küsur boyunca yaptığı hizmetler, bütün hizmet, hayatının şeyi, işte anladık ki diyor bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin ishar ediyoruz, zemin hazırlıyoruz. Yani maşallah. Mehdi'ye zemin hazırlıyoruz diyor.
Ve zatlar diyor öyle mi?
O nurani zatlara yani Mehdi ve talebeleri ne kastediyor yani?
Yani manevi bir şahıs yok burada.
Tabii.
Yani şöyle benim önümde var. 36 yerde 38 defa Hazreti Mehdi'nin bir şahıs, bir zat, bir insan olduğu ifade edilmiştir. Onlara yani
Mehdi ve cemaati olduğuna işaret
evet, var orada. Şimdi ben şu yaptığı hatayı tekrar düzelteyim. Yanlış anlam olmasın da. 1327'de yapıyor konuşmasını. 1371'de Fecr-i Sadık başlıyor veya başlayacak Hicri. 30-40 sene sonra Altun Bey'in de dediği gibi 1401, Hicri 1401 yani 1980, evet, 81 değil mi? 40 sene sonrası da 1991'e denk gelecek tabii, şekilde. Evet. Evet. O hesabı söylüyor. O zaman diyor Fecr-i Sadık, bakın 30-40 sene sonra Fecr-i Sadık çıkacak diyor.
Bir de sonra 50 sene sonra diyor. Yani cümlenin sonunda diyor ki inşallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek. Bakın bu da önemli.
Evet.
Yarım asır dediği 50 diyor. İlk önce 30 diyor, tam 1401. Evet. Sonra 1411, 1421 ediyor yarım asır. Yani 50 sene eklediğiniz zaman 1371'e.
2001.
2001. Hmm. Önemli bir tarih yani.
Hakikaten doğru, 2001'de Darwinizm çok büyük bir mağlubiyet aldı tabii, dünya çapında.
Maşallah. Evet.
Darmadağın
gerçekten edecek, özel bir yıldı değil mi? Fikren tam anlamıyla alta düştükleri bir şey oldu. Yani şimdi tabii bir mücadele devam ediyor ama galibane devam ediyor artık.
Evet.
2001 yılı kırılma noktasıydı böyle hakikaten.
Evet. Dilerseniz bir ara verelim.
Evet, kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız. Evet, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinden, Said Nursi'nin izahlarından bahsediyorduk. Nasıl yapalım?
İsterseniz bu çıkış alametleri üzerinde biraz daha duralım. Çok büyük olaylar çünkü bunlar. Evet. İnsanlar bunları bilmiyor olabilirler, unutmuş olabilirler, yaşayıp da üzerinden geçmiş olabilirler. Bunlar unutulacak olaylar değil hiçbiri.
Evet. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmalarında kalmıştık. Evet. Bakın hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alametleri. Mehdi'nin gelişi Ramazan ayında ayın iki kere tutulmasına sebep olacaktır. Bakın, Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacaktır diyor.
Evet.
Bu tutulmalar ortalama 14-15 gün arayla olacaktır. Bu tutulmalar iki kere tekrarlanacaktır. Şimdi bakalım, evet, hakikaten.
Maşallah.
Değil mi? Dönemin takvimlerine de bakılabilir. 1981 yılında, yani Hicri 1401'de Ramazan ayında 15. günü ay, 29. günü de güneş tutulmuş.
Evet.
Bakın, 1981 yılında. Bir sonraki sene yine Ramazan ayında, çok büyük bir mucize değil mi? Ramazan ayında olması.
Evet.
14. günü bu sefer ay, 28. günü de güneş tutulmaları olmuş.
Evet. Demek ki Peygamber Efendimiz'in söylediği söz gerçekleşmiş.
Tam olarak gerçekleşmiş.
Tam olarak, tamı tamına gerçekleşmiş.
Evet.
Demek ki hadis, bu hadis güvenilir bir hadis midir, değil midir diye bir endişe olmaması olması tamamen yersiz. Hadisin sağlam olduğu, gerçek olduğu zaten kendini kanıtlamış oluyor olayın gerçekleşmesiyle.
Tabii.
Çok, o zaman bunu fark edince, bunu görünce, zaten böyle bir olayın olduğunu görünce de Peygamber Efendimiz bu olayla beraber neyin olacağını işaret ediyor? Mehdi'nin çıkacağını söylüyor.
Evet.
O zaman bizim Mehdi'yi aramamız gerekiyor. Ahir zamanda olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Çünkü o bildirmiş bize. Ona göre davranmamız gerekiyor. Bu bir mucize.
Evet.
Daha da var. Bakın, yine Hicri 1400 içinde gerçekleşen diğer tutulma tarihlerini de verelim. 20 Kasım 2002, yani Hicri olarak 1423'te Ramazan'ın ortasında ay tutulması oluyor.
Hmm.
9 Kasım 2003'te, bu sefer Hicri 1424'te Ramazan'ın ortasında, bakın, 2 sene üst üste ay tutulması oluyor.
Hmm.
Bu çok manidar.
Farklı şekillerde.
Bakın, aynı, evet, şekilde güneş de 4 Aralık 2002 1423, yani Ramazan'ın sonunda, bakın, aynı Ramazan ayında güneş tutulması da oluyor. Aynı zamanda 23 Kasım 2003'te 1424 Ramazan'ın sonunda güneş tutulması oluyor.
Takip eden.
Şimdi bunlar çok büyük mucize. Bakın, hadisler, değil mi, İki ayrı farklı dönemde iki kere Ramazan ayında güneş, ay ve güneş tutulmaları olarak tecelli ediyor.
Yani daha doğrusu şöyle de söyleyebiliriz. Aynı Ramazan'ın ortasında ay tutuluyor, sonunda da güneş tutuluyor 2002 yılında. 2003 yılında da Ramazan ortasında ay tutuluyor, sonunda da güneş tutuluyor.
Evet.
Evet.
Yani bu, baktığınız zaman tarihte hiç olmadık olaylar bunlar. Hem Ramazan ayında olacak, hem ay hem güneş tutulacak, bir, evet, de iki sene üst üste olacak. Hatta bir değil, iki kere gerçekleşiyor. Yani hadis, evet, tam anlamıyla tahakkuk etmiş durumda.
Evet.
Neyi gösteriyor tabii bize? Ahir zamanda olduğumuzu, Hazreti Mehdi'nin çıkmış olduğunu gösteriyor. Çok,
evet,
açık bir şekilde faaliyette,
evet,
olduğunu. Değil,
evet,
mi? Kanıtlıyor.
Yani çıkacağını da değil, çıkmış olduğunu,
tabii,
gösteriyor.
Tabii, çok net deliller. Tabii. Yani böyle, hani, herhangi bir şüphe bırakacak böyle, değil mi? Şekilde değil, %100. Çünkü öyle büyük olaylar ki, yani bunlar böyle hakikaten düşünüldüğü zaman tarihte, evet, bir kere olabilecek olaylar. Halley kuyruklu yıldızının doğması. Bakın, Halley kuyruklu yıldızı dünyadan 75-76 yılda bir geçen bir kuyruklu yıldız. Deniyor ki, Peygamberimiz diyor ki, o gelmeden önce doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir. Hı. El kavlül muhtazar fi alametil mehdil muntazar. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır diyor. Bakın, görüyoruz, Halley kuyruklu yıldızı geçti hakikaten.
Evet.
Dünyamızdan çok yakın olarak görünür şekilde. Ve bu 75-76 yılda bir tekrarlanan bir olay, değil mi?
Evet. Kaç senesinde geçtiğini onu da söyleyeyim mi?
Evet. Bakın, Halley geliyor telaşı. Şimdi tekrar büyütelim de şöyle. Evet. Kandilli rasathanesi kuyruklu yıldızı incelemek için güneye taşınıyor diyor. Neyi görmek için? Halley kuyruklu yıldızını. Hakikaten 1986'da geçti Halley kuyruklu yıldızı dünyamızdan. Bakın, 93 milyon kilometre yakından geçiyor. 76 yılda bir geçen bir yıldız.
Hı hı.
Tam ayrı zamanda, tarif edildiği zamanda geçiyor.
Ay ve güneş tutulmalarının hemen sonrasında.
Evet.
Evet. Takip eden yıllarda.
Bakın, 1986 yılında, yani Hicri 1406'da dünyamızın yakından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldız parlak ışıklı bir yıldızdır. Hareket yönü doğudan batıya doğrudur.
Hı hı. Hadiste söylendiği gibi doğudan,
evet,
çıkacaktır diyor.
1981 ve 82, 1401 ve 1402 yıllarında meydana gelen ay ve güneş tutulmaları olayından sonra ortaya çıkmıştır. Hadiste,
evet,
ne diyordu? ay ve güneş tutulmalarından sonra ortaya çıkacaktır diyordu değil mi?
Aynısıyla yaşanmış.
Evet. Tabii geçtiğimiz dönemlerde Halley Kuyruk Yıldızı'nın geçtiği zamanlarda büyük olaylar var. Hazreti Nuh kavminin helak olması.
Evet.
Hazreti İbrahim ateşe atılmıştır. Evet. Yine Halley Kuyruk Yıldızı'nın geçtiği bir dönemde. Firavun ve kavmi yok edilmiştir. Bakın hep büyük olaylarda geçiyor. Hazreti Yahya öldürülmüştür, şehit edilmiştir. Hazreti İsa doğmuştur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy gelmeye başlamıştır. Bakın hepsi çok büyük olaylar. Osmanlı İmparatorluğu tarih sahnesinde yer almaya başlamıştır. İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir.
Maşallah, evet.
Değil mi? Çok evet. Büyük olayları gösteriyor. Bu sefer neye, hangi alameti? Hazreti Mehdi'nin çıkışı ahir zaman
İnşallah,
alameti tabii. Değil mi? İnşallah.
Halley Kuyruk Yıldızı geçince zaten bir araştırmak, durup düşünmek lazım. Ne oluyor acaba diye.
Evet, bu olayları gördükten sonra değil mi?
Zaten haber vermiş ona.
Evet.
Mehdi çıkacaktır diye.
Evet.
Ki ay ve yıldız ay ve güneş tutulmalarının hemen sonrasında geçecek diye de evet. Özellikle belirtilmiş.
Evet.
Hadis-i şerifte.
Bakın hep saydığımız çok büyük evet. Olaylar değil mi?
Evet, maşallah.
Şimdiye kadar bakın yine bir başka kuyruklu yıldız. Lulin kuyruklu yıldızının görünmesi. Bakın hadiste şöyle deniyor. Bu şöyle buyuruyor peygamberimiz. Vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafından iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Bakın şimdi bu tarihten evet. Özel bir tarih bu değil mi?
Şimdi bu hadis varken iki dişli münevver bir boynuz çıkar diye geçince biz anlam veremiyorduk ne olduğunu açıkçası. Yani evet. Çünkü burada bir şey var, bir teşbihat var. Öyle değil mi? Yani boynuz çıkar. Ta ki Lulin kuyruklu yıldızı ortaya çıkınca.
Evet, bu İmam-ı Rabbani'nin Mektubat-ı Rabbani'de naklettiği bir hadise dayalı evet. Olarak. Bakın iki dişli diyor. Hakikaten bütün
boynuzu andırır şekilde
değil mi? Evet. Farklı olarak hem önde hem de arkada kuyruğu olan bir kuyruklu yıldız.
Evet.
Ve çok parlak. Bakın münevver kelimesi geçmişti. Görüyoruz burada yine.
Ve bin yılda geçen bir kuyruklu yıldız bu.
Evet.
Yani normalde insanların şahit nesillerin pek şahit olmadığı bir geçen bir kuyruklu yıldız. Hadis-i şerifte bu detaylarıyla tarif edilmiş maşallah.
Bakın. Yeşil kuyruklu yıldız diyor. Dünyaya teğet geçti. Boynuzu andıran iki uçlu yıldızın çıkışı İmam Rabbani tarafından bildirilen Mehdi'nin çıkış alameti.
Evet.
Vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafında bakın iki dişli münevver yani fazla parlak aydınlık bir boynuz çıkar. Değil mi? İmam Rabbani bu şekilde.
Münevver derken evet fazla parlak oldu söyleniyordu ki mevcut kuyruklu yıldızlardan bakın, kat ve kat daha parlaktı.
Hem parlak. Onun her günkü irtifi yani geçiş yönü ise meşrikten doğudan magribedir, batıya doğrudur. Bakın doğudan batıya hareket ediyor. Bakın kaç özelliği birden verilmiş değil mi?
Evet.
Hepsi tam olarak belirtildiği şekilde olmuş.
Bütün kuyruklu yıldızlar batıdan doğuya doğru hareket ederken bu yıldız yalnızca doğudan batıya doğru hareket ediyor.
Evet, gök cisimlerinin hareket evet. Şeyinin
yani, tersine.
Bakın iki dişli iki kuyruğu olması.
Yönü bile tarif edilmiş
çalışıyor. Kuyruklu yıldızın iki o da ayrı kuyruğu yok. Halley'i gördük. Tek kuyruğu
evet.
Var mesela.
Evet.
Bunda iki tane diyebiliriz. İki tane var. Parlak olması normalde 6 kez daha parlak. Yine bakın büyük bir alamet. Güneşten bir alamet belirmesi. O Mehdi güneşten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir. El kavlül muhtazar fi alametil Mehdi'l muntazar. Güneş alamet olarak doğmadıkça Mehdi çıkmayacaktır. Bakıyoruz. Asrın patlamasını böyle yakaladılar. Güneşte en büyük patlamalar oldu. Bilim adamları 1989 yılından bu yana uzayda bu şiddetli bir olağanı haber vermemişlerdi. Güneş patlayacak.
Çok büyük bir patlama olmuştu
evet.
Ve dünyadaki bütün radyo frekansla çalışan cihazlar bozulmuştu. İşte uydu haberleşme sistemleri bozulmuştu. Tarihte böyle bir şey hiç yaşanmamıştı bugüne kadar.
Evet.
Güneşte dev bir patlama olmuştu. Dünyayı da etkileyen.
Evet. Bakın yine büyük bir alamet. Tozlu dumanlı bir fitne. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu bakın diğerleri takip edecek. Hakikaten 11 Eylül olaylarına baktığımızda değil mi? Böyle tozlu dumanlı.
Toz ve dumana bakın, dikkat çekiliyor.
Fotoğraflar çok açıkça ortaya koyuyor. Tozlu dumanlı diyor.
Duman bakın, var mı? Var. Çünkü yanıyor bir şey. Toz var mı? Evet. Bina yıkıldıktan sonra oradaki 3 gökdelen yıkıldıktan sonra ortayı toz duman kaplamış oldu. Evet, tam hadise tarif edildiği şekliyle.
Yani o civarı.
Evet. Herkes her zaten toz içinde kalmış. İnsanlar hatırlarsanız böyle. Tabii. Bir tek gözleri gözüküyordu böyle. O derece toz toprak içinde evet. kalmışlar değil mi? Evet. Toz içinde kalmışlar.
Beton tozu.
Evet. İnşallah bunların hepsi Altın Çağ döneminin müjdesini veriyor bize. Yani i̇nşallah. Hazreti Mehdi ile yaşanacak olan Hazreti İsa ile birlikte muazzam bir dönem yaklaşıyor inşallah. Bu çok büyük bir müjde. Çok net olarak belli değil mi? Hazreti Mehdi'nin çıktığı, İstanbul'da faaliyet yaptığı, ahir zamanda yaşadığımız, Hazreti Mehdi'nin zuhuratına çok az vaktin kalmış olduğu bu büyük alametlerin ki daha çok var yani 150'den fazla alamet var. Biz sadece birkaç tanesine burada yer ayırabildik. Hepsi gerçekleşti ve çok net bir şekilde gerçekleşti. Tam tarif edildiği gibi.
Evet inşallah.
Tabii Mehdi dönemi de Mehdi'nin cemaatiyle birlikte olup oradan ayrılanlar da olacaktır. Hadislerde evet. onlar da belirtiliyor. Onu etkilemeyecektir diyor ayrılanların olması. Yani Müslüman, mümin camiaların içinden onları vefasızlıkla terk edip giden münafıkların olması Kur'an-ı Kerim'de bir adetullah. Evet. Her mümin toplulukta bu olmuş.
Evet. Tabii.
Değil mi? Hazreti Musa zamanında olmuş mesela Samiri çıkmış. İşte peygamber dönemimizde olmuş. Dırar mescidini kurmuşlar. Sen orada durma diyor mesela peygamber. Evet. İlk günden olan mescitte dur diyor. İlk günde kendisinin tabii ilk kendisi olduğu için ilk kendisinin olduğu yani elçinin etrafında toplanılması gerektiğini Cenab-ı Allah söylüyor. Bu münafık her mümin topluluğundan çıkmış. Dolayısıyla ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin beraberindeki talebelerinin olduğu camianın içinden de münafıkların çıkacağı ve münafıkların tehlikeli olduğu Kur'an'da bize belirtilen önemli konulardan bir tanesi.
Şimdi münafık zaten mümin topluluğunun içinden çıkacak bir şey. Mehdi'nin cemaatine yani Mehdi'nin etrafında tabii ki insanlar, onu fark edip toplanacak insanlar tabii ki olacak inşallah. Tabii yalnızca onu fark ettiği için gelenlerin dışında ya hizmet etmek amacıyla, Allah yolunda mücadele etmek amacıyla gelenlerin dışında zahiri menfaatler için, dünyevi menfaatler amacıyla gelen insanlar da mutlaka olacaktır. Allah bunlara dikkat çekmiş oluyor. Hadislerde de Peygamber Efendimiz bunlardan haberdar ediyor bizi inşallah. Tabii ki menfaatleri kısa vadeli menfaatler olunca belki menfaatleri gerçekleşmediği için kısa vadede ya da işte umduklarını bulamadıkları için, dünyevi nefsani hareketlere kavuşamadıkları için tabii ki kopup ayrılacaklar ve aleyhinde faaliyet de edeceklerdir. Bu münafığın özelliği zaten iki yüzlü olması. Münafık kelime olarak iki yüzlü demek. Nifak çıkaran demek aynı şekilde yine Arapça karşılığı olarak. Evet. Bunlar hep olacak. Bunlar olunca tabii o her ne kadar seçkin bir topluluğu da olsa Mehdi'ye yardım eden bir cemaati de olsa onlar tabii yanlarına gelene her ne kadar sevinseler gidenler hiçbir şekilde üzülmüyorlar.
Bunun hadisini okuyayım mı? Evet. Ben de onu açmıştım şimdi.
Tamam.
Hazreti Muaviye radıkallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Ümmetimden bir taife herkes üzerine hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Onlar kendilerini terk edenleri aldırmazlar ve kendilerine yardım edene de aldırmazlar. Ramuz el Hadis İbn-i Mace. Hazreti Cabir radıkallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Bu iş ondan ayrılanlara rağmen muzaffer olarak devam edecektir. Bakın elhamdülillah.
Hiçbir şekilde zarar veremezler. Evet. Hiçbir şekilde çünkü.
Hatta hayır oluyor.
Allah'ın yardımı muhaliflerin
var. Ve ayrılanların ona zararı olmaz.
Tabii. Yani kişisel bir olay yok. Burada Allah'ın takdiri var. Allah'ın yaratması var. Allah nurunu tamamlayıcıdır diye şeytanın Allah'a sınırım ayet-i kerimede Allah vaadini vaat etmiş. Dini tamamlayacağını Allah vaat etmiş. Allah'ın vaadi. Allah zaten İslam'ı hakim edecek olan dünyaya. Mehdi'yi de vesile etmiş oluyor. Çevresindeki insanların burada şeyi özel bir güçleri yok. Hiçbir şekilde yok. Allah'ın gücü var. Allah hakim ediyor zaten. Biz de seyrediyoruz Allah'ın izniyle. Yani biz de zemin hazırlayıcılar olarak inşallah Mehdi ve cemaatine inşallah. Şu anda yaptığımız şeyler tabii ki kendimiz için yapıyoruz. Eğer bir şeyleri anlatıyorsak doğruyu anlatıyorsak, kötülükten men edip iyiliği buyuruyorsak, ayetin çerçevesinde kurtulmak amacıyla. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah ayet-i kerimede içinizden iyiliği buyurup kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa ulaşacaklar olanlar bunlardır diyor inşallah.
Evet. Hazreti Mehdi cemaatinden hadislerde 313 kişi olarak evet. bahsedilmiş.
Evet.
Değil mi? Yani içlerinde kadınların da bulunduğu 313 kişidir diyor onun cemaati. Az bir topluluk. Ama mesela Hazreti Ali'nin de benzetmesi var değil mi? Hani kurtların buğdaydan ayrılması. Yani çok insan gelip gitmiş olabilir belki, evet, Mehdi'nin, evet, yanına camisine, ama kalan saf 313 ihlaslı talebesi olmuş oluyor. İşte o gelip gidenlerin arasında münafıklar olmuş oluyor. Aleyhte faaliyet yapan insanlar. Onlara dikkat çekiyor hadiste. O yüzden zarar veremezler diyor. Yani
umduklarını bulamayan insanlar nefsani amaçla geldikleri için nefisleri bir defa düşman kesiliyor. Şimdi öyle değil mi? Mesela size şimdi birisi bir şey vaat etse, ondan sonra siz onu alamadığınız zaman ne olur? Değil mi? Rahatsızlık duyarsınız. Bunlar da şeytanın bir vaadi var. Şeytan diyor ki dünyevi menfaatler onlara sunuyor. Yani böyle olacak, şöyle olacak şeklinde dünyevi menfaatler öneriyor onlara. Sonra onu bulamayınca ne oluyor? İyice sinirleri bozuluyor. Yani kime nefret duymaya başlıyor bu sefer? Kime karşı? İşte burada müminlere karşı. Ve başta da Mehdi'ye karşı, Hazreti Mehdi'ye karşı kime nefret duymaya başlıyorlar?
İşte tabii neden bulamıyorlar? Çünkü o cemaat, 313 kişilik Mehdi ve yanındaki talebeler tam ihlaslı insanlar.
İnşallah.
Üstad Hazretleri bahsediyor özelliklerinden. İhlas, sadakat ve tesanüt diyor. İhlas yani her şeyi Allah rızası için yapıyorlar. Evet. Ve samimiler, halis. Yani yaptıkları şeyler de samimi Allah rızası için. Sadakat, sadıklar birbirlerine. Allah'a sadıklar. Ve tabii ki Mehdi'ye de ve birbirlerine de sadıklar. Önemli bir özelliktir sadakat. Tesanüt, dayanışma. Birbirleriyle yardımlaşma her konuda. Yani hayatın, evet, her yönünde. Değil mi? Yani manevi hastalıkta, sağlıkta, hizmette, her türlü şeyde kendini tercih etmeden karşısındakini tercih, evet, etme dayanışması. Dolayısıyla münafıklar böylesine halisane Allah rızası için olan bir şey içinde çıkarlarını elde edemiyorlar bir süre. Yani bir süre kalıyorlar. O dünyevi çıkarlarını artık para mı, işte makam mı veyahut bir insan mı, yani her türlü çıkar olabilir. Yani her türlü elde etmek istediği bir emeli, bir arzusu olabilir. Bir şeye sahip olmak istiyordur. Yani ya maddiyata ya bir insana.
Hesapları oluyor.
Bir hesap oluyor. Yani. Onu elde etmeye çalışıyor. Ve o elde etme için bir süre de geçiriyor, evet, Müslümanların arasında. Çünkü onun için sebat ediyor. Yani ben onu elde edeceğim, o dünyevi çıkarı diye bir sebat var. Onun, o sebatında bir zamanı var. Belki senelerce kalıyor. Senelerce kalıyor ama ondan sonra bakıyor ki onu elde edemiyor. Çünkü o mübarek camia ihlaslı, Allah rızasında gidiyor. Onu elde edemeyince bu sefer kin ve nefret duyuyor kendi içinde. Evet. Yani o nefretle ben niye elde edemedim, niye senelerimi geçirdim orada?
Siz sebep oldunuz diye zarar ettim ben.
Evet yani bu, o nefret ve kinle bir hareket tarzına giriyor onların aleyhine.
Evet.
İftiralar atmaya başlıyor. Belki çıkıp basına konuşuyor. Belki onlarla işbirliği yapıyor. Ne bileyim, belki şikayette bulunuyor. Suni, tabii, böyle uydurma. Yani o maksat o nefreti tatmin etmek. Hı hı. Kendi içindeki. O yüzden her türlü tehlike beklenebilir münafıklardan.
Evet, onları ayet zaten Kur'an'da o pis ahlakları, aşağılık tavırları değil mi? Çok net olarak anlatılıyor. Mesela bu bahsettiğiniz çıkarlarını elde edilmeme konusu. Bakın Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı onlar mutlaka seni izlerlerdi. Hakikaten dünyevi çıkar. Yani. Kolay elde edilecek böyle yakın. Değil mi? Yakın, bir çıkar tabii olduğunda mutlaka arkandan gelirlerdi diyor. Ama zorluk yanında olurlardı senin. Ama zorluk onlara uzak geldi. Zorluk nedir? Allah yolunda tabii ki Allah imtihan edeceğini bildiriyor. Tabii ki Müslüman bir dava adamı, değil mi? Allah rızası için yola çıktığı zaman ona iftira da atılır. Hakarete de uğrar. Hapse de girebilir. Değil mi? Allah kaderinde o şekilde yarattıysa mutlaka olur bunlar ki Allah vaat ediyor bunu. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte savaşa çıkardık diye sana Allah adına yemin edecekler. Hakikaten yemin ediyorlar böyle bu şekilde. Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar. Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor. Tevbe suresi 42.
Yani sözlü olarak söyleyebiliyorlar ama, evet, önemli olan icraat. Yani fiiliyata geçirmedikten sonra yemin etmişsin hiçbir anlamı yok ki.
Evet.
Yalan olduğunu da Allah bildiriyor zaten.
Evet. İşte yemin, yani mesela Allah için bile yemin yalanına rahat rahat başvurup söyleyebiliyor münafık. Evet. Çok tehlikeli. Yani Allah adını kullanarak ve Allah'a karşı böyle bir yeminle, yalanla ortaya gelebiliyorsa o zaman o münafık, o karakter her şeyi yapabilir. Yani gider bir insana da çok rahat yalan söyler.
Evet.
Gider bir resmi kuruma da çok rahat yalan şahitlik yapar.
Evet.
Değil mi? Yani yemin ediyorum der, doğru söylüyorum ben der ama yalan söyler çok rahatlıkla. Evet. Çünkü karakteri bu.
Yani peygamberimiz döneminde de öyle olmuş değil mi? Mehdi döneminde de böyle olacak zaten. Oradan biliyoruz. Yani Kur'an'da ahlaklarını anlatıyor. Dediğin gibi diyecekler ki mesela ya ben onların yanında 20 yıl kaldım. 30 yıl kaldım. Ben onların her şeyini biliyorum. İşte şöyleler, böyleler.
Mesela.
Şimdi burada tabii Müslümanların iftiraya inanmamaları gerektiğini bildiriyor Allah. Değil mi? Bir fasık diyor. Size haber getirdiği zaman onu etraflıca araştırın diyor Allah. Emrediyor. Yani birinin sözüne ben onun yanında 20 yıl kaldım, 10 yıl kaldım. Çünkü münafık adam. Yani zaten işi bunun yalan söylemek değil mi? Allah adına yemin ederler diyor Allah.
Evet.
Ama kendilerini helaka sürüklüyorlar diyor. Peygamberimiz döneminde de öyle olmuştu. Değil mi? Ayrılan münafıklar bu şekilde söylüyorlardı. Biz onların yanında 10 yıl kaldık, 20 yıl kaldık. Hazreti Muhammed için kim bilir nasıl iftira atıyorlardı değil mi? Müminler için.
İşleri hakkında atıyorlardı.
Evet. Tabii. O dönemde inananlar değil mi? Harama girmiş oldular. O evet. İftirayı da dilleriyle aktaranlar. Şimdi aynı şekilde Mehdi ve cemaatinden de çıkacak münafık. Hadislerden bunu anlıyoruz. Demek ki insanların bunlara inanmaması gerekiyor. Değil mi? Etraflıca araştırması gerekiyor gelen haberi.
Evet.
Ve bunu dilleriyle aktarmamaları gerekiyor.
Mesela ne yapıyorlar o münafıklar? Evet. Özellikle insanların hakikaten şey hislerini, vicdanını ve ahlakları tırmalayan bir konudur. Ahlaki konulardan yaklaşıyorlar.
Evet.
Mesela peygamber dönemimizde Hazreti Ayşe validemize o iftirayı attılar. Değil mi?
Evet.
Cenab-ı Allah ayet indirdi. Bu apaçık bir iftiradır demeniz gerekmez miydi diyor. Şimdi orada olayın dışında da olsa Müslümanlar da orada imtihan oluyorlar.
Evet.
Bu çok önemli. Yani Mehdi ve talebelerine veyahut Müslümanlara, müminlerine, ihlas sahiplerine bir iftira atıldığı zaman, bir şey söylendiği zaman orada onu televizyonundan seyreden, gazetesinde okuyan Müslümanlar da imtihan oluyorlar.
Evet.
Orada hüsnü zanla imtihan oluyorlar.
Evet.
Allah diyor bak apaçık iftira demeniz gerekmez miydi diyor.
Hı-hı.
Değil mi? Hele mesela dört şahit gerektiren tarzı iftiralarsa, her ne iftira olursa olsun o fasıktan gelen bir haber bir kere değil mi? Yani
evet.
Televizyon, gazete dedim mi o zaten kulaktan dolma ve yalancı şahitlerle işte bu münafıkların yalancı şahitlikleriyle kin ve nefret dolu özel kasıtlarıyla yapılmış iftiralar olmuş oluyor.
Hı-hı.
Müslümanlar o yüzden çok dikkatli olacaklar. Öyle tiplere
tabii
karşı.
Allah'ın yani sünnetinde bu şekilde değil mi? Kur'an'da bildirilmiş. Mutlaka olacak yani zaten Kur'an olduğu gibi ahir zamana da bakıyor inşallah değil mi? Peygamberimiz dönemine de işaret ediyor ama ahir zaman ve Mehdi'ye de baktığı çok açık yani ayetlerin. Demek ki aynılarıyla
her
yaşanacak.
Zaman için,
evet.
Her zaman için indirilmiş Kur'an.
Evet,
tabii,
hatta
her
münafıkların en azgın oldukları bildiriliyor ahir zaman münafıklarının değil mi? Kurtlara benzetilmiş. Üç kere şey derler diyor en sonunda kurtlar elenir diyor. Ve salih olanları kalır diyor böyle. En samimi olanları değil mi? O 313
evet.
kişi.
Buğdayın içindeki evet. Kurtları ayıklanır diyor. Sonra tekrar bakar buğdayın içindeki kurtlar tekrar türemiş. Yine ayıklar onu diyor. En sonunda çok küçük bir miktar buğday kalır diyor.
Bakın okuyayım mı hadisi?
O kadar saflaşmış olur diyor.
Okuyalım.
Öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar Emirül Müminin Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Nebate, Esba bin Nebate. Öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır. Ve ben size bir örnek vereceğim. Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar. Uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür. İşte bakın münafıklar kurtlara evet. benzetiliyor. Onu tekrar ayıklar ve temizler. Sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra döndüğünde onun tekrar kurtlandığını görür. Tekrar onu ayıklar ve temizler ve hep aynı işi tekrarlar. Sonunda kurtların hiç zarar veremediği çok az sağlam buğday kalır. İşte siz de böylesiniz. Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar veremediği çok az bir grup kalacaktır.
Mehdi'ye sesleniyor yani.
Tabii,
Mehdi talebelerine sesleniyor.
Aynı hadisi Ahmet bin Muhammed bin Said'den bir Said de nakleder. Şeyh Muhammed bin İbrahim'i Numani, Gaybeti Numani'de.
Zaten kendi şeyinden yani Mehdi'nin dedesi yani değil mi
evet.
Hazreti Ali bir
evet.
Peygamber Efendimiz'in soyundan olacak. Seyit olacak yani.
İşte hayır yani hocamız demişti ya böyle bu kire benzer diye. İnsanın vücudunda kir oluyor. Onu attığı zaman yıkanıp temizlendiği zaman ne kadar büyük zindelik ve sağlık veriyor değil mi böyle?
Tabii toksinler
olarak,
atıldıkça
evet.
toksinlerin atılması iyi bir şey zaten.
Evet.
Yani bunu kimse reddedemez öyle değil mi?
Tabii ki.
Vücuttan artık maddeler atılınca insan rahatlıyor.
Daha dinç daha temiz
buluyor. Evet, evet. Sağlık buluyor insan. Nasıl temizleniyor? Böbrek nasıl temizliyorsa kanı? Benzeri şekilde.
Evet.
İnşallah.
Evet bir telefon alacakmışız. 5 dakika sonra tamam. Şimdi bunların bu aşağılık tavırları yani Jurassic Park gibi böyle orada dinozorlar vardı ya garip mahluklar böyle.
Evet.
O tarz insanlar bu pis ahlakları ne kadar aşağılık oldukları Kur'an'da vurgulanıyor Allah tarafından özel olarak. Ve hikmetli olarak tabii Müslümanların öyle olmaması için, o alametlerin hiçbirinin Müslümanlar üzerinde olmaması için. İsterseniz onlara değinelim. Mesela peygambere isyanı teşvik etmeleri. Yani değil mi? Peygamberimiz onurlu insan geldiğinde salih Müslümanlar var. Özür dilerim yanında. Aynı zamanda bir de bu pis aşağılık mahluklar var. Onların peygambere isyanı teşvik ediyorlar. Gizli toplantılarda, aralarında yaptığı gizli toplantılarda ama Allah buna şahit olduğunu bildiriyor.
Bu arada hemen bir hatırlatma yapalım. Yeni harunyahya.fm adresinden de yayınlarımızı canlı olarak radyodan da internet üzerinden dinleyebilirler sayın izleyicilerimiz. harunyahya.fm adresinden.
Evet. Bu siteden tıklayarak değil mi? Farklı bir yerine dönmek için tıklayınız diyor. Buradan dinleyebilirler.
Evet.
harunyahya.fm.
Evet.
Değil mi?
Bütün evet, internetteki bütün röportajları kastediliyor değil mi?
Yok, şu anda canlı olarak, canlı olarak
hafta içi olan bütün yayınlar
da devam edecek tabii.
Bu şekilde izleyebilirler, evet. Evet, Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gizli toplantıların fısıldaşmalarından kulis men edilip sonra men edildikleri şeye dönenleri, günah, düşmanlık ve peygambere isyanı, aralarında fısıldaşanları görmüyor musun? Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamladığı biçimde selamlıyorlar. Ve kendi kendilerine söylediklerimiz dolayısıyla Allah bize azap etse ya derler. Şimdi münafıkların çok böyle değil mi cüretkar, haşa Allah'a karşı Allah korkusu olmadığı için, Allah inancı olmadığı için. Bakın söylediklerimiz dolayısıyla Allah bize azap etse ya, haşa bir meydan okuma var burada. Hı hı. Onlara Allah da söylüyor, onlara cehennem yeter. Oraya gireceklerdir artık, o ne kötü bir gidiş yeridir. Mücadele suresi 8. Allah da onları değil mi cehenneme atacağını bildiriyor.
Başka ayette de elde telefon bağlantımız var zannedersem.
Evet.
Evet, telefon bağlantımız. Alo. Alo, buyurun.
Hocam şeref verdiniz.
Hoş geldiniz.
Allah razı olsun, şeref
Allah
verdiniz.
Allah razı olsun hocam. Her şey sizin vesilenizde inşallah.
Şerefidir. İnşallah,
inşallah.
Yanır namet kaçar diyor. Meydan gümbür gümbür gümbürlenir diyor.
Maşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Maşallah. İddia edilen Ergenekon örgütü tabii bu dönem içerisinde boş durmuyor. Sürekli faaliyet halinde.
Evet.
Yargıda özellikle baskı yapmaya çalışıyorlar. Bu görüyorsunuz bu tavırlarını. Evet. Bu konuda hükümete destek olmak çok önemli. Bir vatanseverlik borcudur. Yani diğer konularda bir insan hükümeti desteklemeyebilir. Bu çok normal. Ama böyle hayati bir konuda hükümetin desteklenmesi, savcıların desteklenmesi, hakimlerin desteklenmesi çok çok önemlidir.
İnşallah.
Bu arada da tabii internette olsun, başka yerlerde olsun aleyhimizde faaliyet yapanlar oluyor. Bunlar da yine iddia edilen Ergenekon örgütünün iddianamesi incelendiğinde bütün açıklığıyla görülüyor. Ne diyor? Özellikle dini gruplara karşı diyor, internet siteleri kuracağız diyor. Ve bu internet siteleri burada yoğun faaliyet olacak diyor. Ve Müslümanlara karşı buradan elimizden geldiği kadar aleyhte faaliyet yapacağız diyorlar. Ve evet, bu faaliyetlerde açıkça alenen görüyoruz.
Evet.
Daha önce de bunu yapmışlardı. Halen de yapıyorlar. Müslümanlar bunlardan etkilenmeyecekler. Bilakis şevkleri, coşkuları daha çok artacak. Daha gayretkeş olacaklar. Allah'ın bize bu vaat ettiğini diyecekler. Biz de bunları görünce tabii ki şevkleniyoruz, şevkleneceğiz. Bunda şaşılacak bir şey yok. Mesela ben görüyorum, adam hatta şeytan maskesi yapmış internette. Yani Ergenekon örgütünün alametlerini koymuş. Şeytan maskesi oluşturmuş. Aleyhimizde faaliyet yapıyor. Yani gizlemiyorlar, alenen yapıyorlar. Bu bizim şevkimizi, heyecanımızı kat kat artırıyor. Fakat bazı Müslümanlar tabii bundan bir haber oluyorlar. Bizim bunu bildirmemiz çok önemli. İnternetteki faaliyetler için özel adamları olduğu, hatta bu adamlarının kendi işlerinde de gruplara ayrıldığı, ayrı ayrı faaliyet grupları oluşturduğunu iddia edilen Ergenekon örgütünün iddianamesinde açıkça görüyoruz. Bütün bunlara rağmen bunları anlamadıktan gelmek çok yanlış olur. Biz de hodri meydan diyoruz. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Allah'ın izniyle var gücümüzle mücadele edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Bu vatan bizim. Bu vatanı böldürmeyiz. Parçalattırmayız. Efendim federasyonları ayırttırmayız. Türkistan Birliği kuruluncaya kadar şanlı bayrağımız inşallah dünyanın her yerinde dalgalanıncaya kadar var gücümüze gayret edeceğiz inşallah. Türkistan Birliği bütün dünyayı kaplayacak. Türkistan Birliği'nin meydana getireceği adil ortamda, sevgi ortamında, şefkat ortamında insanlar mutlu ve sevinç içinde yaşayacaklar inşallah.
İnşallah.
Hazretin çıkışında hiç kimse durduramaz. Hazreti Hızır da görevde, Hazreti Mehdi de görevde, Hazreti İsa Aleyhisselam da görevde. Yakında hem Hazreti Mehdi'yi göreceğiz, hem Hazreti İsa Aleyhisselam'ı göreceğiz. İnşallah. Her yer bayram yerine dönecek inşallah. Büyük bir sevinç ve büyük bir heyecan kaplayacak. Çok az bir süre kaldı. 10 yıl denilen süre göz açıp kapayınca kadar geçer. İnsanlar hem münafıkları da ileride görecekler. Onların rezil yüzlerini, çirkin yüzlerini de görecekler. Nasıl Müslümanlara karşı yoğun faaliyet yaptılar bunları da görecekler. Çok güzel günler inşallah yakında. Sizleri tebrik ediyorum. Çok güzel, çok başarılıydı. İnşallah.
Allah razı olsun.
Atatürkçü, milliyetçi, laik, dindar, mukaddesatçı, güzel çizgide inşallah devamınız çok hoş olur, çok güzel oluyor. Bu yöndeki faaliyetlerinizi herkes beğeniyor. Bizler de çok takdir ediyoruz. Bütün milletimiz takdir ediyor. Allah muvaffak etsin inşallah.
Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Sizden aldığımız feyizle yapıyoruz inşallah bunları. Daha doğrusu Allah yaptırıyor bize inşallah.
Selamünaleyküm.
Aleykümselam hocam inşallah. Maşallah hocamız.
Maşallah.
Hakikaten yani çok açıkça söyleyelim şimdi burada. Biz bildiğimiz her şeyi Kur'an'dan ve hocamızdan öğrendik hakikaten. İnşallah. Değil mi inşallah? Allah vesile etti hocamızı.
Evet.
Nasıl İslam, yani Allah'ın emirlerinin neler olduğu, Kur'an'ın yaşanması gerektiği, değil mi? Kur'an'a bağlı olunması gerektiği hayat boyunca sırf Allah'a kulluk etmek için bu hayatın yaratıldığı, dünyanın yaratıldığı, burada küfürle bir mücadele olması gerektiği, onların putunun kaldırılması gerektiği, değil mi?
Fitneyle mücadele edilmesi gerektiği.
Evet. Tabii ki. Tabii. İslam'ın hakim olması için var gücümüzle çabalamamız gerektiğine evet. vesile oldu. Hakikaten.
Allah
biz
razı olsun.
Şahidiz. 30 yıldır Efendimiz. Haftada 7 gün, senede 365 gün aralıksız bütün hayatını İslam'ın hakim olması için vakfediyor hocamız.
Evet,
değil mi?
İnşallah. Aralıksız bize de, ama bize de örnek gündüz, oluyor evet. inşallah. En
tabii.
güzel örnek.
Vatanımızın korunması, milletimizin bekası, değil mi?
Evet.
Bütün,
evet.
bütün kutsal değerlerimiz evet. için dimdik ayakta hocamız ve aslan gibi mücadele ediyor.
Evet, inşallah. Yani, inşallah. Böyle bir mücadelenin karşısında tabii ki ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışan, iddia edilen Ergenekon örgütünün de çalışmaları, faaliyetleri var. Ve onun bağlantılı olduğu kişiler de nasıl Mehdi cemaatinde olacağı Peygamber Efendimiz bildirmişse bize de Mehdi öncüsü cemaat olduğumuz için Allah'ın izniyle arkadaş grubu olduğumuz için bizden de böyle benzerleri çıkabiliyor. Ama evet. hiçbir şekilde başta Adnan Bey'in olmak üzere bizim beraber yaptığımız faaliyetlere engel teşkil etmeyecek zaten hareketler olmuş
bu,
oluyor.
Yani inşallah. Bu iftira atılıyorsa evet. belli ki o işte doğru yolda yani. O zaten Allah'ın vaadi, Allah vaat etmiş. Evet. Hocamız da söyledi. Bu tip iftiralar bizi yıldırmak, bezdirmek bir kenara daha çok
şevklendirirler ve daha çok hizmet ederiz vatanımıza, milletimize. İnşallah. Biz Allah'ın izniyle. Çünkü tabii ki hocamız 30 yılı aşkın bir süredir ateist siyonistlerle ilgili kitap yazıyor. Evet. Masonlarla ilgili kitap yazıyor. Ülkemiz üstündeki evet. menfaatlerini deşifre eden. PKK ile mücadele ediyor.
Evet.
Dünya darvinistleriyle mücadele ediyor. Tabii ki onlar da bir şeyler kendilerince yapacaklar. Fikren karşı gelemedikleri için.
Tabii.
Onlar da biz de diyorlar bağlı olun. Çok basında büyük. İftira attıralım.
Evet.
Şöyle kullanılan adamlarla yalan şahitlik yaptıralım. Şöyle evet. sıkıştıralım. Böyle internette yapalım. Şöyle resmi kurumda yapalım. Bunlar da bu metotlarla geliyorlar. Dolayısıyla iftira atacaklar.
Evet.
Ama bu da takdiri ilahi olduğu için bizi şevklendirir.
Bakın evet. tek bir sivil toplum kuruluşu gösterebilir misiniz? PKK ile uğraşsın. Veya işte iddia edilen Ergenekon örgütünü deşifre etsin. Hocamız vesile evet. oluyor inşallah.
İnşallah.
Ama bakın hiçbir şekilde zarar veremiyorlar. Bakın bir hadis-i şerifi ben aktarayım inşallah. Ramuzel Hadis'ten. Hazreti Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Bu iş ondan Hazreti Mehdi aleyhisselam ve talebelerinden ayrılanlara rağmen muzaffer olarak devam edecektir. Muhaliflerin ve ayrılanların ona zararı olmaz.
Şekilde evet. Inşallah. 7 gün 24 saat bu verdiğim harunyahya.fm'den yayınları buradan dinleyebilirlermiş. www.harunyahya.fm. Evet, elhamdülillah bir programın sonuna daha geldik inşallah. Darwinizm dünyada yerle bir oldu. Bakın gördük ahir zaman alametleri, çok büyük alametler hepsi gerçekleşti. 150'den fazla alamet ki biz çok az bir kısmına değinebildik burada. Hazreti Mehdi'nin net olarak yani Hicri 1400 tarihi verilmiş peygamberimiz tarafından ve İstanbul bildirilmiş. İstanbul'da çıktığını ve faaliyette olduğunu anlıyoruz. Hazreti İsa'nın aynı şekilde inşallah hocamız da bildirdi ve Hazreti Hızır da görevde. Çünkü dünyadaki bütün olaylar Mehdiyet ve ahir zaman etrafında oluşuyor. Hakikaten hadislerde bildirildiği şekilde ve gündeme de baktığımızda tam bu şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Demek ki müjdeli günler inşallah altın çağa çok yaklaştı. İnşallah. Yani Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışı ve Hazreti İsa'nın aynı şekilde. İnşallah. Ve İslam'ın dünya hakimiyeti
İnşallah.
Gümbür gümbür geliyor Allah'ın izniyle. İnşallah. Bu çok büyük bir mucize. Tabi herkes bir kul olarak Allah'a karşı vazifesi var. Allah'ın iyiliği emredin, kötülükten sakındırın diyor Allah.
Evet.
Bunun yapılması gerekiyor ve İslam birliğinin kurulması için herkesin var gücüyle gayret etmesi gerekiyor. Yapabildiği kadar, gücünü yettiği kadar. Bu herkesin kendi sorumluluğu. Dolayısıyla bunu yapmamız gerekiyor ki çünkü Allah'a ahirette herkes kendi hesabını verecek.
Evet.
İnşallah. Bu güzel günler inşallah çok büyük bir müjde. Hocamızın harunyahya.org sitesinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı haftalar diliyoruz. İnşallah yarın gece saat 9'da 11 arası programda buluşmak üzere harunyahya.tv sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Aynı zamanda 12 gece sohbetlerini. Hepinize hayırlı günler diliyoruz inşallah.
Hoşçakalın.